Adım Prodüksiyon. Mustafa İslamoğlu. Yürek Devleti.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah'a hamd. Resuluna, sevgili Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat. Siz sevgili dostlara selam olsun.
Göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Yürek Devleti'ne Kur'an'ın bu duasıyla başlıyor. Yürekten çıkan sözlerin muhatabın yüreğine varacağına inanıyorum. Ve bu temenni ile Yürek Devleti'ne giriyorum. Kainattaki insanı tanıyabilmek, insandaki kainatı tanımakla mümkündür. Mevcudat Allah eksenlidir. Mahlukat ise insan eksenli. Mahlukatın insan eksenli olmasının sırrı insanın eşrefi mahlukatlığında yatmakta. Allah her şeyi insan için, insanı da kendisi için yaratmıştır. Yarattıklarının şerefini belirleme hakkı da Yaradan'a aittir elbet. O bunu belirlemiş, söz konusu eşrefiyet sırasına müdahale etmeyi hoş görmemiş, onun kendisine tahsis ettiği insanın başka şeylere tahsis edilmesine razı olmamıştır. İnsanın insana, insanın eşyaya, insanın mevhum davalara, beton binalara, vakıflara, derneklere, dergilere, dergahlara, hülasa eşrefiyet bakımından insanın dengi olmayan şeylere feda edilmesi, tahsis edilmesi, insanın eşrefiyetine gölge düşürülmesi anlamını taşır. Şirk, küfür, ilhat, nifak ve riya bu sıralamanın bozulması değil midir? Sevgili dostlar, insan aslında efendisi olarak yaratıldığı şeyin kölesi kılınmışsa, bu öncelikle kendisini o mevkiye getirene, ardından bizatihi kendi şerefine bir hakarettir. Paranın, malın, yeryüzünün, teknolojinin efendisi insan olması gerekirken, bütün bunlar insanın efendisi oluyorsa haddi aşıyor demektir. Kur'an diliyle bunun adına bagi yani taşkınlık denir. Her şeyi yerli yerinde ki bir şeyin yeri Allah'ın ona biçtiği mevkidir. Tutmaya hikmet, dünyadaki insanın savaşına mücadele, insandaki dünyanın savaşına mücahede, birincisinin bilgisine ilim, İkincisininkine irfan, birincisiyle ikincisini dengeleyerek bilinç ve eylem düzeyinde yaşamaya da takva diyoruz. Makro insan olan kainatın bilinmeyen yıldızları, galaksileri, kara delikleri varsa, mikro evren olan insanın da içinde keşfedilmeyi bekleyen dünyaları vardır, dünyalar vardır. Kozmoloji evrenin sırlarını keşfetme ilminin adı. İrfan ise insandaki evrenin keşfine verilen isim. Kozmoloji ile irfan arasındaki fark, birinin dış bükey, diğerinin iç bükey olması. Sadece o kadar mı? Hayır, değil elbet. Neredeyse evrenin en uzak köşelerini teknoloji ile keşfe çıkan insan, içindeki evrenden habersiz yaşamakta. Lazer dürbünleriyle bilmem kaç milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyi keşfedebilen insan, İçinin galaksilerinden, kara deliklerinden, kıtalarından hala bir haber. Galiba insanın içindeki dünyaları keşfe çıkması, uzaydaki dünyaları keşfe çıkmasından çok daha zor. Ve zorluğu oranında çok daha takdire şayan bir olay. İrfan, iç dünyayı keşfe çıkmanın, tekniğidir dostlar. Eşyada yatay, dikey ve derinlik olarak beliren üç boyut, insanda ilim, irfan ve hikmet biçiminde kendini gösterir. İnsan enine, boyuna ve derinliğine dengeli bir biçimde beslenip büyümek istiyorsa, bu boyutların hiçbirisini ihmal etmemek zorundadır. Fizyolojik olarak bile dengesiz beslenmenin, insanın vücuduna olumsuz etkileri inkar edilmez bir gerçek. Duygusal ve düşünsel bir beslenme bozukluğunun, insanın manevi dünyasında açtığı tahribatın boyutları çok daha vahim olacaktır. Birincisinin sonucu fiziki bir ölümdür. Ama ikincisi manevi bir ölüm olacaktır ki, bu durumun inanan biri için neyin ifadesi olduğunu anlamak güç olmasa gerektir. Sevgili dostlar, işte bunları bilmek varlık sancısı, varlık sancısını getirir. Varlık sancısı dedim de bir acı kapladı yüreğimi. Çünkü varlık sancısı deyince ağrıyan yeriniz, bedeniniz değil, aklınız ve yüreğiniz olur. Her dünya görüşü ben kimim, niçin varım, nereden gelip nereye gidiyorum gibi insanın temel soru ve sorunlarına cevap bulmak zorundadır. Bu temel sorulara cevap bulamamış bir dünya görüşü, daha doğrusu bir alem görüşü iflas etmeye mahkumdur. Nihayetinde tüm öğretiler insanın mutluluğunu amaçladıklarını iddia ederler. Antik ve çağdaş batıl dinlerin, ideolojilerin, tümünün ortak iddiasıdır bu. İnsanı mutlu etmek. İyi de, insanı tanımadan, insanla ilgili temel sorulara doğru cevap bulmadan insanın mutluluğunu sağlamak mümkün mü? Bunun şimdiye kadar mümkün olmadığı, bundan böyle de olamayacağı insanlık tarihinin bize aktardığı tecrübelerden biri, belki de birincisi. İslam nasıl evrensel bir saadetin adıysa, bugünkü Batı medeniyeti de kızıl ve kara emperyalizmiyle evrensel felaketin adıdır. Judeo-Grek ilişkisinin bu gayrimeşru çocuğu, babasına çeken yanıyla Marksizmi, anasına çeken yanıyla da kapitalizmi insanlığın başına bela ederek, intiharına tüm insanlığı ortak etmeye çalışmakta. Adına uygarlık denilen bu aldatmacanın insanın mutluluğuna ilişkin iddiaları, şarlatanlıktan öte bir değer ifade etmemekte. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir uygarlık ki, 3 milyon yıllık insanlık destanını 300 yılda adeta yaşanmaz duruma getirdi. Ve dünyayı cennete çevirme iddiasıyla yola çıkanlar şu anda dünyayı cehenneme çevirdiler. İnsanlar neden ve niçin sorularını soracaklar diye çağdaş düzenlerin ödleri kopmakta. Bu yüzden insanın düşünce ve duygularını yönlendirmek için iletişim araçlarıyla ve eğitim yoluyla bunca gayret sarf etmektedirler. Sömürü çaklarını döndürmek için müziği, sporu ve hatta dinin bizzat kendisini bir uyuşturucu olarak nasıl kullandıklarının örneklerini hepimiz görüyoruz. Ben kimim, niçin varım, nereden gelip nereye gidiyorum gibi temel sorular tek başına aklın çözebileceği sorular değildir dostlar. Çünkü bu soruların cevapları makulat aleminin yani aklın kapasitesinin dışında kalmaktadır. Bu gibi varlık sorularını bir tek şey çözer. Vahiy. İlahi vahyin en son muhatabı olan Peygamberimiz Efendimizin de vahyi almazdan hemen önce varlık sancısıyla bu temel sorulara cevap aradığını yine ilk nazil olan vahyin muhtevasından öğreniyoruz. Allah Resulü hikmete talip olan her insan gibi içindeki uçsuz bucaksız evreni keşfe çıkmıştı Hıra'da. Onun ilk öğrendiği şey aramaktı. Ardından neyi araması gerektiği sorusuna doğru cevap bulmaya çalıştı. Rabbi ona her an yardımcı oluyor, yol gösteriyordu. Yani hidayet ediyordu. Ardından nerede, neyi arayacağını öğretiyordu. O kendisini arıyordu dostlar. Kendini bulmak, kendini bilmek için iç dünyasında uzun süren keşiflere çıkıyor. Her buluş başka arayışları getiriyordu. Bu arayışlar sonunda Hazreti Peygamber öyle bir noktaya getirildi ki o nokta vahyin eşiğiydi. Sorduğu sorular ancak vahyin çözeceği sorulardı. İnsanın gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlamıştı. İkra, oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı alaktan yarattı o. Oku. Rabbin en keremli olandır. Kalemle öğretti o. İnsana bilmediğini öğretti o. Evet, o insana bilmediğini öğretmişti. İnsan ben kimim sorusunun cevabını bilmiyordu örneğin. Kendi kimliğini, neden yaratıldığını öğrendi. Ondan önce kimin yarattığını öğrendi. Sorularına nasıl cevap bulacağını, öğrenmenin yollarını öğrendi. Kalemle öğrenecekti. Dahası vahyin hakikatin en büyük öğreticisi olduğunu öğrendi. Özetle insanın bilmediği, cevap bulamadığı şeylerin cevabının Allah'ta olduğunu, işte bu ilk inen 5 ayetle öğrendi. Vahyi eksen almayan dünya görüşleri varlıkla ilgili temel sorulara cevap aramamış değil. İnsan kimdir sorusuna bu kesimden bazılarının doğrudan ya da dolaylı olarak verdikleri cevaptan yola çıkarsak, yapılanın körün fili tarif etmesine benzediği açıkça görülecektir. Descartes bu soruyu insan düşünen canlıdır biçiminde cevaplıyor. Mükemmel ve kompleks bir yaratılışa sahip olan insanı parçalayarak insan kafadır demeye getiriyor Descartes. André Gide, insan hisseden hayvandır diyor. O da parçayı bütün sananlardan. İnsanın diğer boyutlarını bütüncül bir bakış açısıyla göremediği için bir ömür özgürlük adı altında ahlaksızlığı savundu Gide. Bizdeki ırkçıların da fikir babalığını yapan Emil Durkheim'e göre ise insan sosyal hayvandı. Toplumu putlaştıran bu adamın aksine Albert Camus bireyi ve bireyciliği putlaştırır ve der ki insan isyan eden canlıdır. Nedense bu üç ismin insana yaklaşımı farklı gibi göründüğü halde ortak bir noktaları vardır. İntihara olan aşırı merakları. Batı'nın bu hasta tipleri kaşifi oldukları fikir virüsünü kendilerinden sonraki kuşakların zihinlerine atmaktan çekinmemişlerdir. Varlık sorusuna Marx'ın bulduğu cevap ise evlere şenlik. İnsan, alet kullanan hayvandır. Bunlar bir örnek. Batı'nın insana ve hakikate bakışındaki yamukluğu göstermek için kâfi sayılır. Hepsi de insanı parçalayan, insanı bölen ve bölümlü bir tarif yapan bu insanlar, İnsanın mutluluğunu getirecek nasıl bir sistem teklif edebilirler ki? Çağdaş medeniyetin insan nedir sorusuna verdiği en çaplı cevap, Homo homini lupus'tur, Hobbes'un tarifi. Yani insan, insanın kurdu. Onlar bu sapık ilke üzerine bina ettikleri kurt kanunlarını, özgürlük, çağdaşlık, İlericilik adı altında cici ambalajlarla servis yapıyorlar geri kalmış toplumlara. Alın terini, zihin terini ve yürek terini sömürüyorlar. Kafalara, bileklere ve yüreklere şeffaf zincirler vuruyorlar. Gerçek özgürlüğe ulaşmamaları için insanları yalancı özgürlüklerle avutuyorlar. Çağdaş köleliğin boyutları kadim kölelikten çok daha büyük dostlar. Korkarım zincirlerini kolye, kafeslerini saray zanneden çağdaş köleler eskiler kadar şanslı da değil. Çünkü şimdikileri köle olduklarına inandırmak hayli zor. İnsan varlıkla ilgili temel soruları vahiy ile cevap bulur demiştik. İslam, insanın ebedi mutluluğunu sağlayacak en son vahyin adıdır. İslam ve insan adeta et ve tırnak, tohumla toprak gibi birbirleri için yaratılmışlardır. Gerçek hürriyetin adı olan İslam'ı insansız, insanı İslamsız bıraktığınızda başlar felaket. İslam insanın evrenle, tabiatla, insanla uyum içerisinde yaşamasının öbür adıdır. İslam insanı insan yapan değerler bütünüdür. İslam sonradan verilen bir fazlalık değil, özde bulunanın ortaya çıkarılmasıdır. Bir ilave olmaktan çok bir ayıklamadır. Bu öğretinin özelliği pak fıtratın, zihnin ve kalbin üzerine çöken kiri, isi, pası temizlemesidir. İslam bizatihi arıtıcıdır, müzekkidir. insanı temizler, damıtır ve arıtır. Yani insanı aslına döndürür. İnsanın aradığı İslam, İslam'ın aradığı ise insandır. Bu iki sevgilinin buluşmasıyla iman ortaya çıkar. İnsanın İslam'ı yaşamasıyla amel, bilmesiyle ilim, görmesiyle ihsan, tanımasıyla irfan, duyarak yaşamasıyla takva ortaya çıkar. Burada çok boyutlu bir kavram olan takvanın diğer anlamlarına, özellikle batıldan korunup hakka sarılmak demeye gelen ameli değil akidevi anlamına dikkat çekmek isterim. İnsan başıboş bırakılmamıştır. Kur'an böyle diyor. Seçer lakin tayin edemez. Elbette insanı yaratan, yarattığı insan için bir hayat programı da yaratmıştır. Kimi Yunan filozofları gibi yaradana inanıp çizdiği hayat programına inanmamak en azından ahmaklık değil midir? Allah yerleri, gökleri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyuncak diye yaratmamıştır diyor Kur'an. Acıkmayacağına, susamayacağına, darda kalmayacağına, bütün bunlardan münezzeh olduğuna göre insanın yaratıcısına karşı yapacağı bir iyilik de söz konusu değildir. Allah insandan bir tek şey istiyor. Ubudiyye, yani kulluk. Ne ki günümüzde insanla İslam'ın arasına engeller konulmuş, et ve tırnak birbirinden ayrılmış, tohum topraksız, toprak susuz bırakılmıştır. İnsan önce kendine karşı yabancılaşmış, sonra yaratıcısına karşı. Kendine karşı yabancılaşan insan, tabiata da düşman olmuş. İnsan, Allah'a karşı yabancılaşınca, hakikate karşı da yabancılaşmış. Yabancılaştığı her şeye düşman olur insan. Onun içinde hakikate düşman olmuş, sırtını dönmüş. Kendine karşı yabancılaşan her insan, kendisiyle çatışma halindedir. Kendisiyle çatışan insandan nasıl yeryüzünü selamete, saadete götürmesi beklenir ki? Kendisiyle barışık olmayan insan nasıl insanlığa barış götürebilir ki? İnsanla İslam arasındaki birçok engel, işte insanın kendisiyle, Allah'la, kainatla tanışmasına ve barışmasına engel olmaktadır. Nedir bu engeller ve engelleri koyanlar kimlerdir diye soracaksınız sevgili dostlar. Sloana ayarlı dudaklarının açılan aralığından kahrolsun sistemler, yıkılsın engeller sözcüklerini korkmadan haykırabilecek olanlar, inandım diyenlerin kaçta kaçı, elbette azında az. Bu az içerisinden beşeri düzenleri kahretmeye, engelleri yıkmaya talip olanların gerçek sayısına geçmeden bir noktanın iyi aydınlatılması gerekiyor. Başlama noktasının. Yani nereden başlamalı? Evet, kahrolacak ilk düzen hangi düzendir? Bu soruyu herkes samimi bir biçimde kendisine sormalı. Düzen deyince kurumsal bir yapı olan statiko gelmesin hemen akla. Öncelikle tek kişilik düzenlerden, prensiplerini, ilkelerini, kanunlarını bizim belirlediğimiz kişisel düzenlerden söz ettiğimi anlamışsınızdır umarım. Korktuğum o ki, düzen değiştirmekten, düzen yıkmaktan söz edenler, ilk yıkılması gereken düzenin kişisel düzenler olduğundan habersizler. Üstelik söz konusu düzenlerin mimarı kendileridirler. Ve onlar, kendileriyle İslam arasına konulmuş ilk ve en büyük engel. Haydi, hep birlikte yıkmaya çağırıyorum düzenlerimizi. Bu çağrı, La ilahe illallah'ta ifadesini bulan kelime-i tevhiddeki nefi, yani La ilahe, ilah yokturun bir gereğidir. Önce düzle, önce enkazı kaldır, önce temizle. Cahiliye Kâbesinden beter hale getirilen yüreklerimizdekiler de dahil tüm ilahlara hayır çekmenin, onları protesto etmenin, onları reddetmenin bir gereğidir. La demek, hayır demek. Ardından sizi kendi düzeninizi kurmaya çağırıyorum. Kelime-i Tevhid'in diğer yarısı olan ispat, yani illallah'a çağırıyorum. Eğer önce temizledinizse, arıttınızsa, enkazı kaldırdınızsa, arkasından yapılması gerekeni yapabilirsiniz. Kendi düzenimizi kurmaktan kastım, öncelikle yürek devletinin kurulmasıdır. Sahabe neslinin kimin insanı olduğunu soracaksınız. İslam'dan önce şirkin insanıydı onlar. Allah Resulü onları bir tek şeye çağırdı. Kulû lâ ilâhe illallah tuflihû. Lâ ilâhe illallah deyiniz, kurtulun. Onlar da lâ ilâhe illallah dediler ve kurtuldular. Aynı şeyi biz de söylüyoruz. Bir değil bin kez söylüyoruz. Neden bu söz bizi kendi cahiliyemizden kurtarmıyor? Bu soruyu soracaksınız. Sormalısınız dostlar. Sorun bu soruyu. Yüreğinize dönün, yüreğinizi kendinize ayna yapın ve sorun. Neden onların dünyasını aydınlatan la ilahe illallah bizim dünyamızı aydınlatmıyor? Vereceğiniz cevap vicdanınızın cevabı olsun. Benim vicdanım şu cevabı veriyor bana. Diyor ki o, bizler İslam'ın hayranıyız. En iyimiz İslam'ın kurbanı. Fakat bizler İslam'ın insanı değiliz. İslam'ın insanı olamadık. Çünkü Allah'ın insanı üzerinde yarattığı altın dengeyi bulamadık. Altın dengeyi bulamayanlar, Allah'ın insanı üzerinde yarattığı o fıtrat dengesini bulamayanlar, İslam'ın insanı da olamayacaklardır. O halde bu dengesizlik bizde nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi gelin hep birlikte ona bakalım. Toplumumuz kafasız kalpler ve kalpsiz kafalarla dolu. Duygu, düşünce ve aksiyon dengesini kurabilmiş değiliz. Bu dengeyi kuramayanlarımız hakikatin sahip oldukları parçasında aşırı gittiler. Söz konusu durum dengesizliğin doğal ve kaçınılmaz sonucuydu. Tevhidi bölmek suyu elementlerine ayırmak gibi bir şeydi. Bu durumda ortaya hidrojen ve oksijen gibi biri yanıcı, diğeri yakıcı iki madde çıkıyordu. Yani sudan eser kalmıyordu. Hatta suyun işlevi tersine dönüyordu. Söndürmesi gereken bu kez yanan ve yakan bir nesneye dönüşüyordu. Aşırı gidenler helak oldu. Allah Resulü'nün dilinden Müslim'in naklettiği bu haber bir genel kuralın veciz ifadesi. İslami uyanışın mensupları birer kurban olup çıkıyorlar. Yetişme tarzının çarpık tabiatı sonucu herkes hakikati parça parça keşfediyor. Ve üstelik keşfettiği parçayı hakikatin ta kendisi bütünü olarak görüyor ve gösteriyor. Elbette art niyetle yapılmıyor bütün bunlar ama sonuç çok vahim oluyor. Hakikati keşfetmekle hakikatten bir parçayı keşfetmek birbirinden farklı şeyler. İşin daha vahim yanı, kendi keşfettiğimiz parçayı göklere çıkarırken aynı hakikatin diğer parçasına karşı sırf onu başkaları keşfetti diye duyarsız kalıyoruz. Hatta karalayabiliyoruz. Bu durum sonunda ortaya üç tip kurban çıkıyor. 1- Kitap kurbanları, 2- Tesbih kurbanları, 3- Silah kurbanları. Kitap kurbanları kimler? Kitap mücerred söylenince Kur'an'a delalet eder. Hidayet ve rahmet kaynağı olmasına rağmen onun hidayet ve rahmet oluşu herkes için değildir. Kur'an'ın da söylediği gibi yalnızca onu okuyor olmak, onu elinde, evinde, hafızasında, kitaplığında bulunduruyor olmak hidayet ve rahmete nail olmanın garantisi olamaz. O hüdellil müttakindir. Yani mesuliyetinin şuurunda olan kimseler için bir yol göstericidir. Uluhiyet, rububiyet ve ubudiyet şuuruna ermiş olan insanlar için bir hidayettir. Müminler için şifa olan Kur'an, zalimlerin ise yalnızca hüsranını artırır. Kur'an gibi bir ilahi mesajın bile tanım yerindeyse bir geri tehlikeli bölgesi varsa, hiçbir açıdan Kur'an'a eşdeğer olmayan diğer kitapların konumu ciddi bir biçimde tartışılmalı değil midir? Kültürün taşıyıcısı olan kitap, okuma eylemiyle birlikte anılır. Okumak ve yaşamak, bilmek ve amel etmek arasındaki tüm köprüler atılmışsa, bunun suçlusu elbette kitaplar olamaz. Kitabı dengesizliğe bir suç aleti kılanlara kızıp kitapları suçlamayı, ayetleri büyüsünde malzeme olarak kullanan bir sihirbaza kızıp tüm Kur'an'ları yasaklamaya benzetiyorum. Ya da hap içerek intihar eden birine kızıp tüm haplara düşman olmaya. Bu hap benzetmesi kitap kurbanları için yerinde bir teşbih. Bu kesim kitabı işinin ehli bir doktor nezaretinde tedavi gören bir hastanın bilinçlice kullandığı bir hap gibi değil, hap adına ne bulursa midesine indiren bir hap kolik gibi kullanır. Kitap bu tipler için okunup üretilecek bir kaynak değil, okunup tüketilecek bir metadır. Bu hastalıklı bakış açısına göre kişi kaç kitap okumuşsa o kadar insandır. En son ne düşündüğünü bilmek istiyorsanız, son okuduğu kitabın adını sorun, kâfi. Okuduklarını sindirememenin fikri kabızlığını yaşamaktadır kurban. Amele dönüştüremediği bilgi ya da daha doğru bir tabirle malumat yığınının altında kalmıştır. İnsanlar arası ilişkileri üçüncü hamur düzeyindedir. Hayat karşısında genellikle lakayttır. Hayatın bilgisini hayatın kendisinden öğrenmek yerine kitaplardan kıraat eder. Bu nedenle de ilişkilerinde çoğunlukla isabetsiz davranır. Hayat bilgisi zayıftır. Bu dengesizliğin tam tersi bir başka dengesizliğe de dönüştüğü çok görülür. Kitabı hayatta ve insanların arasında yaşamak yerine hayatı kitaplarda ve kitapların arasında yaşar. Yani selülozdan bir dünya kurmuştur kendisine. Bu mantık kitaptaki ayetleri okusa da kendisindeki, ki bizzat kendisi Allah'ın en büyük ayetlerinden biridir, kendisindeki ayetleri, kainattaki ayetleri, eşya ve olaylardaki ayetleri okuyup kitapla çakıştıramadığından hayat karşısındaki konumu offside'dir. Yani hikmeti bulamaz. Hikmet Allah'ın yazılı vahyini, Allah'ın kainat, insan ve hadisat vahyiyle birlikte düşünmektir. Konuşmayı diline teksif etmiştir. Ayetlere yaklaşımı çoğunlukla bir doktorun kadavrasına yaklaşımı gibidir kitap kurbanının. Onları bir bilmece gibi çözmekten gizli bir zevk duyar kitap kurbanı. Düşünmeyi bir imtiyaz sanır. Tüm enerjisini kafasına, dolayısıyla diline teksif ettiğinden bu organları çok gelişmiştir kitap kurbanının. Bir tür malarme psikozuna tutulmuştur. Öyle diyordu ya bu Fransız düşünürü ve şairi. Biz yalnızca düşünürüz. Yaşamak mı? Kölelerimiz ne güne duruyor? Kitap kurbanı, düşünmeyi kendisine, okumayı kendisine, yaşamayı ise kölelere bırakan bu mantığa vurgundur. Gözüne bakarsınız gözü bir şey söylemez kitap kurbanının. Gözlerinin derinliklerinde boşuna bir kıpırtı ararsınız. İlmin irfana dönüşmeyişi sebebiyle sizi ötelere taşıyan bir pencere değildir gözleri. Yüzüne bakarsınız yüzü bir şey söylemez. Yüreğinizin radarlarını çevirerek yüreğinin hangi frekanstan yayın yaptığını bulmaya çalışırsınız. Özü bir şey söylemez. Dahası habersizdir içinde nükleer bir güç merkezi taşıdığından. İlişkiye girdiğinizde diplomasi kurallarının tümüyle geçerli olduğunu görürsünüz. Kitapların arasında bir keklik gibi sektiğini gördüğünüz kitap kurbanı, hayatın realiteleri karşısında ya duyarsız ve ilgisiz ya da şaşkın ve bilgisizdir. Tek kurban, kitap kurbanı değildir. Daha önce de söylediğim gibi, bir de bunun tam ters kutbunda duran tesbih kurbanları var. Kitap kurbanı dengeyi akıl lehine bozmuştur. Tesbih kurbanı ise dengeyi yürek lehine bozmuştur. Tesbih gramerde ismi alet olmamasına rağmen kullanımda kendisiyle tesbih edilen araç anlamıyla şöhret bulmuştur. Yani sembolik bir araçtır sayı taşları. Şu bildiğiniz ve hepinizin hemen hemen hepinizin evinde bulunan sayı taşları tesbih. Kimlerin sembolü olduğu malum. Müslümanlar içerisinden kendilerini ehli zikir, gönül ehli sayıp kalp tasfiyesi, nefis tezkiyesi yaptıklarını söyleyen kimi kesimlerin sembolü bu tesbih. Kendilerini zikir ehli addedenler Allah'la yaptıkları mukaveleye sadık kalmamışlardır. Şeriattan bir taş düşerse müritlerimin tüm virtleri düşer diyen gerçek ve kamil mürşidin aksine bu mantıktakilerin Müslümanların tüm değerleri ayaklar altına alınırken değil bir taş şeriatın temelleri bile sökülürken oturdukları postları başında kılları kıpırdamamıştır. Ümmetin yağmalanan değerleri karşısında hissiz ve kaygısız duran tesbih kurbanları, yaptıkları işin adını büyük cihat koymuşlardır. Oysa ki, büyük cihat nedir diye Kur'an'a sorduğunuzda, Kur'an size büyük cihadın ne olduğunu açıkça söyleyecektir. Kafirlere uyma ve onlara karşı büyük cihad ile cihad et. İşte bu ayet aslında büyük cihadın tarifini vermekte. Gerçekten büyük cihad edenler hem içinin düşmanlarına hem dışındaki düşmanlara karşı çift yönlü bir cephe açıp önce yürek devletini kuranlardır. Kafasını kalbine kurban eden, dini diriltici bir iksir gibi değil, bir uyuşturucu gibi algılayan tesbih kurbanları her şeyini bir kişiye ısmarlayarak düşünme zahmetinden kurtulduklarını sanmaktadırlar. Onların yerine başkaları düşünür, başkaları karar verir. Nefreti ve sevgisi emir komuta bağlıdır tesbih kurbanının. Tesbih kurbanı gassal elinde meyyit olmayı, küffar elinde şehit olmaya tercih etmiştir. Ölmeden evvel ölmeye çalışır da, öldükten sonra yaşamanın sırrını keşfetmeye çalışmaz tesbih kurbanı. Mevti tefekkür ettiğinin binde biri kadar şehadeti tefekkür etmemiştir tesbih kurbanı. Yüreğin en büyük iki penceresi olan akıl ve duygularını iptal ettiğinden, yürek bir zindana dönüşmüştür. Bir tesbih kurbanının itaat anlayışı görerek değil, körü körüne bir itaat anlayışıdır. Kurban, emredilenlerin dışında kimseyi dinlememek ve hiçbir kitabı okumamakla kalmaz. Kur'an'a, onun ayetlerine karşı da kör ve sağır davranır. Tesbih kurbanı için Kur'an adeta inmemiştir. O, okumak yerine çekmeyi ve çökmeyi tercih etmiştir. Bir de üçüncü kurban çeşidimiz var. Dengesizliğin üçüncü boyutu. Onlar da silah kurbanları. Kurban, yani kurbanımız, bol dumanlı çay sohbetlerinde kurulan devletin enkazı altında kaldığı için bir türlü eyleme geçinmemiştir. Rüyalarını makinalı tüfek tarrakaları süsler. Heyecanını ilim ve irfanla yoğurup, ihlasla pişirip, sabırla yemeği öğrenemediği için acı çekmektedir. Bu ulvi acı bir türlü üretici olamamakta, belki kendisini bile tüketmektedir. Amellerin önem sırası heyecan verme miktarına göre dizilmiştir. Kalk, devrim oldu şakası, kalk, ezan okundu gerçeğinden daha fazla uyarıcı bir etkiye sahiptir silah kurbanının indinde. Güzel düşleri acı gerçeklere tercih eder. Genelde sermayesi hayaldir silah kurbanının. O hayallerin gerçekleşmesi için gerekli kalbi, fikri ve fiili hazırlıkları yapmanın cehd ve gayretinden ise yoksundur. Gerçek inkılabın mahiyetini kavrayamamıştır silah kurbanı. Götürebileceği küçük yüklere tenezzül etmez, sarıldığı büyük yükleri de kaldırmaya gücü yetmez. Bunu eli boş gidişine bir mazeret olarak ileri sürer. Silah kurbanının en büyük sermayesi cesarettir. O ruh haliyle ideallerine birazcık aykırı düşen herkesi ama herkesi suçlamaya ve hatta harcamaya hazırdır. Sürekli koltukta gezdirdiği kelleyi yerine iki omuz arasına koymasını istediğinizde suçlanma ihtimaliniz çok yüksektir. Silah kurbanı yolcuyken aldığı yanlış konumun faturasını yola çıkarmıştır. Bilgiye değil kurguya, sebata değil hevese, ameli salihe değil eyleme, muhakemeye değil heyecana yaslanmanın encamı işte böyle olmuştur. Korsan mı, ehliyetli mi demeden durağa yanaşan en hızlı dolmuşa atlamanın sonucu, in binle geçen bir ömür olmuştur. Silah kurbanı, heyecanını teskin edecek yeni yollar, yeni dolmuşlar ve yeni dolmuşçular aramaya çıkmıştır. Evet, kitap kurbanı, tesbih kurbanı ve silah kurbanı. Üç kurban. Hakikatin üç parçasını bayraklaştıran üç kurban. Oysa ki kitap, silah ve tesbih. Kafa, kalp ve bileği temsil ediyordu. Bilek, yürek ve aklı temsil ediyordu. Bileksiz akıl ve yürek işe yaramaz. Yüreksiz akıl ve bilek işe yaramaz. Akılsız yürek ve bilek işe yaramazdı. Bu üç tavrın üçü de gerçeğin birer parçasını bünyesinde taşıyordu taşımasını ama bunun böyle olması halinde bile bu tavırların haklı ve yararlı oldukları ispatlanamazdı. Çünkü bu tavırların bariz vasfı dengesizlik. Dengesizlik. Nedir dengesizlik dostlar? Denge bir davranış biçimi ise eğer, dengesizlik de bir davranış bozukluğudur. Koca insan kainat ilahi bir denge üzerinde hareket etmektedir. Söz konusu bu denge, mahlukat içerisindeki en büyük varlıktan en küçük varlığa kadar bütün bir varlığın en geçerli yasasıdır. Dengesizliğin evrensel karşılığı kıyamettir. Evren içerisindeki hassas dengenin bozulmasına kıyamet diyoruz. Ölüm de öyle. O da insanın, yani küçük evrenin dengesinin bozulması, yani insanın kıyameti değil midir? Şu halde kıyamet ve ölüm eşittir dengesizlik. Tarih, dengeyi bozanlarla dengeyi korumak isteyenler arasındaki ölümsüz mücadelenin adı. Peygamberler, ilahi dengeyi tavır ve davranışlarında sembolleştiren ideal örnekler. Kitaplar, denge öğretisinin ilahi metinleri. Kur'an, baştan sona dengenin en çarpıcı örnekleriyle dolu. Örneğin açınız ilk sayfasını. Fatiha ile karşılaşacaksınız. Sure bir teşekkür cümlesiyle başlıyor. Ardından, alemlerin Rabbinin iki sıfatı geliyor. Esirgeyen, bağışlayan. Er-Rahman, Er-Rahim. Bunlar sizi sevindiriyor birden. Onu bu iki sıfatıyla görmeye başlıyorsunuz. Esirgenmek ve bağışlanmak çok güzel bir şey. Oldukça hoşunuza gidiyor bu, seviniyorsunuz. Bu sevincinizin bir rehavete dönüşmemesi, bir dengesizliğe kapı aralamaması için hemen ardından onun yalnızca esirgeyip bağışlayan olmadığı, bir de sorgulayıp cezalandıran vasfına sahip olduğu, beşikteki bebelerin saçlarını ağartan din gününün maliki ya da meliki olduğu hatırlatılıveriyor. Önceki umudunuz bir korkuyla, sevinciniz havf ve haşyetle dengeleniveriyor. Başka bir örnek. Karşı sayfaya geçelim bu kez. Bakara suresi diyor ki onlar gayba inanırlar. Ve hemen ardından müttakilerin iki özelliği sıralanıyor. 1. Namazı dosdoğru kılarlar. 2. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Namaz ve infak. Sonuçları açısından biri bireysel, diğeri toplumsal iki eylem. Namaz bireyden Allah'a uzanan bir yol, infak yine bireyden topluma uzanan bir yol. Biri kişinin Rabbi ile olan ilişki biçimiyken, diğeri kişinin toplumla olan ilişki biçimidir. Burada ferdin iç dünyasıyla dış dünyası arasında koruması gereken hassas dengenin yolu gösterilmektedir. Yani bireysel ve toplumsal denge. Yine Kur'an'ın kimi ayetlerinin ashab-ı kiramdaki kavli, fikri ve fiili bir takım dengesizlikleri tahsiye etmek için indiğini biliyoruz. Ey inananlar! Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, amellerinizi iptal etmeyin ayeti örneğin. Bu ayetin iniş nedeni olarak sahabe arasından bazılarının amel-iman dengesini sarsmaları gösterilir. İşte bu konudaki birçok rivayetten biri. Allah Resulü'nün ashabı şirkle beraber hiçbir amelin fayda vermediği gibi, la ilahe illallah'la birlikte de hiçbir günahın zarar vermeyeceğini düşünüyordu. Tabii ashab böyle bir görüşe kendiliklerinden ulaşmamışlardı. Allah şirki bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Ayetini böyle anlamışlardı. Bunun üzerine amellerinizi iptal etmeyiniz mealindeki ayet indi. Kur'an iniyorken dengesizliğin her türüne sürekli müdahale ediyor ve düzeltiyordu. Onları sevgilerinde ve nefretlerinde bile aşırılığa kaçmaktan men ediyor, dengeye çağırıyordu. Hepimiz için geçerli olan bir dengesizliğe şöyle parmak basıyordu Kur'an. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın, dengeli davranın, takvaya uygun olan budur. Allah Resulü Ahsen-i Takvim adı verilen bu dengenin en güzel örneğidir. Duygu, düşünce ve aksiyon arasındaki dengenin nasıl kurulacağını öğrenmek isteyen ona baksın. Onda ve onun terbiyesinden geçmiş nesilde bunun altın örneklerini bulacaktır. Bu örneklerden aklıma gelen birkaçını size nakletmek istiyorum. Müslim'in sahihini aldığı bir haberde Said bin Hişam anlatıyor. Diyor ki Said bin Hişam, önce karımı boşamak, sonra kendime ait malları satmak, elime geçenlerle at ve silah alarak ölünceye kadar cihad etmek için Medine'ye göç ettim. Kavmimden karşılaştığım bir grup, daha önce de 6 kişilik bir ekibin Allah Resulü zamanında böyle bir işe teşebbüs ettiklerini, Allah Resulü'nün ben size güzel bir örnek değil miyim diyerek onları bu işten men ettiğini haber verdi. Ben de evime, ailemin yanına geri döndüm. Yukarıda anılan 6 kişilik grubun Allah Resulü tarafından reddedilmesinin gerekçesi yine dengesizliğe meyil. İçerisinde Selman, Süheyb, Ebu Zer gibi isimlerin de bulunduğu bu grup, Resulullah'a gelerek kendilerini iyiliş ettirip ıssız bir yere çekileceklerini, orada kendi aile ve çocukları da dahil dünyevi her şeyden el ete çekip ibadet ve taatla meşgul olacaklarını söylemişler. Bunun üzerine Allah Resulü kendisinin nebi olduğunu hatırlatarak, ben size güzel bir örnek değil miyim buyurmuş ve kızmıştı. Biri dengenin üstü, diğeri dengenin altı olan bu iki olayın sahabe tarafından birlikte değerlendirilmesi de oldukça manidar. Bilek ve yürek dengesinin sağlanmasına iki örnek teşkil eden bu olayları bir başka zaman ve zeminde gerçekleşen şu olay tamamlamakta. Allah Resulü bir seriye göndermişti. Abdullah bin Revaha'nın da o seriyede gitmesini istemişti. Günlerden cumaydı. Namazdan sonra Allah Resulü Abdullah bin Revaha'yı orada görünce sordu. Niçin arkadaşlarınla birlikte erkenden gitmedin? Abdullah cevap verdi. Cuma'yı Resulullah'ın ardında kılmak istedim. Nasıl olsa onlara tekrar yetişirim dedim dedi. Allah Resulü, yeryüzündeki her şeyi infak etseydin, yine onlarla birlikte çıkmanın sevabına eremezdin buyurdu. İbni Hanbel, Tirmizi ve İbni Hacer'in naklettikleri bu olayı Ahmet bin Hanbel'in Sünen'i hariç, Kütübistan'ın tümünde geçen şu rivayetle birlikte düşündüğümüzde, dengenin mahiyeti tamamıyla ortaya çıkıyor. Adamın birisi peygamberin huzuruna girerek, ondan savaşa katılmak için izin istedi. Allah Resulü, anan baban sağ mı diye sordu. Evet diye karşılık verdi adam. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi, o halde git, onları razı et. Evet, bütün bu örnekler bir tek şeyi gösteriyor. Kim dengesizliğe sapmışsa, Resulullah hemen orada müdahale ediveriyor. Ve onu dengeye çağırıyor, dengeli olmaya döndürüyor. Kimisinin dengesizliği silah kurbanın olarak gerçekleşirken, kimisinin dengesizliği tesbih ve diğer kurbanlar biçiminde gerçekleşiyor. Ama Allah Resulü daima kendini onlara örnek göstererek onları dengeye çağırıyor. Bu dengesizliğin geçmiş boyutu, bir de modern boyutu var dengesizliğin. Günümüz insanında denge, yürek aleyhine bozulmuştur, yürek lehine değil. Kalp ihmal edilince ortada bir şey kalmamaktadır. Mahlukatın eşrefi olan insan, insanın eşrefi ise kalptir. Hiçbir şeyin fayda vermediği bir günde, Kur'an selim bir kalbin fayda vereceğini söylüyor. Allah Resulü'nün beyan ettiği gibi kalp, insanın merkezi, vücudun komuta mahalli, imanın meskenidir. Kalp Allah'ın tecelligahıdır. Allah'la insan arasındaki ilişkinin koordine edildiği ulvi mekandır. Özetle kalp bir nükleer güç merkezidir. Kaç kişi içerisinde böylesine müthiş bir imkan taşıdığının farkındadır ki? Aldığımız batı tandanslı rasyonalist ve pozitivist eğitimin tahribatına uğrayan organlarımızın başında kalp gelmektedir. Amaç imanları öldürmek ya da etkisiz hale getirmekse elbet hedefte yürek olacaktır. Mekanı başına yıkılmış bir iman, kendisine saray olması gerekirken kendisine zindan edilen bir yürekte ne yapabilir ki? Müslümanın en güçlü organı yüreği olmalıdır. Allah'la olsun, kullarla olsun her türlü ilişkiyi oradan başlatır mümin. Örneğin iki Marksistle iki Müslüman arasındaki ilişki arasında fark olmalı değil mi? Kardeşlik yoldaşlığa dönüşmemeli. Dava vesaire adını koyduğumuz mevhum şeyler böylesine bir tatlı su İslamcılığının bahanesi olamazlar. Hissetmeyen, ürpermeyen, yanmayan, sızlamayan, özlemeyen, ağlamayan, hüzünlenmeyen kalple taş arasında ne fark vardır ki? Kitaba göre taşlar bile böylesi bir kalpten daha iyi. Şairin dediği gibi, şarkı görmez, garbı bilmez, görgüden yok vayesi, bir utanmaz, yüz yaşarmaz göz bütün sermayesi. Kulak verin Kur'an'a. Bakın, Bakara suresinin 74. ayeti ne diyor? Sonra kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta taştan da daha katı hale geldi. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri de vardır ki, yarılarak ortasından sular çağlar. Öylesi de var ki, Allah korkusundan yuvarlanırlar. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Eğer taşıdığım kalp böyleyse, yani taş gibiyse, ağlamıyor, sızlamıyor, yanmıyor, özlemiyorsa, daha fazla hamallığını yapma onun. Göğsünde bir kalp taşıyor gibi taşıma. Taş taşıyorsun. Bir ömür göğsünde granitten bir parça taşımaya seni kim ve ne mecbur ediyor? Kaldır, at onu. Müslümanların manevi alanda düştüğü sefalet diz boyu. Bunun sonucu olarak dini ideoloji, kitabı manifesto, Resulü ideolog, tebliği propaganda, mübelliği propagandist, cihadı kavga, tefekkürü akıl yürütme, daveti çenebazlık anladık ve anlattık. Bu İslami değerleri çığırından çıkardığımız için bir neslin hayatında devrim yapan bu şeyler, bizim hayatımızda bırakınız devrimi, küçük bir evrim bile yapmadı, yapamadı. Eğitilmedik, öğrendik. Biri olmadan diğeri pek bir şeye yaramadı. Baktık ama göremedik. Gördüğümüzü sandık sadece. Bildik ama anlayamadık. Kazara anlamışsak anladıklarımızı yaşayamadık. Yaşadıksa ihlasa ulaşamadık. Bazen bilmediğimiz için, bazen de bilip anlayamadığımız için düşman olduk. Peki dostlar, neden böyle olduk? Eğer bu soruyu sorarsanız, benim size söyleyeceğim 3 neden var. Bunlar, birincisi çarpık tevhid anlayışımız. İkincisi dini siyasileştirmemiz. Üçüncüsü de tepkisellik diye tanımlayabileceğimiz bir sebep. Bunlardan birincisi olan çarpık tevhid anlayışı nasıl oluştu? Tevhid anlayışındaki çarpıklık, İslam'ın doğuş tarihini iyi değerlendirememekten, ona sağlıklı bakamamaktan kaynaklanıyor. Bilindiği üzere Mekke dönemi ibadet ve muamelattan daha çok tevhid akidesinin yerleştirilmeye çalışıldığı dönemdir. Dinin temeli olan akidenin tohumu bu dönemde kalplere yerleştirilmiştir. Saadet aslını kendi mantığı içerisinde kavradığımızda bu yöntemin öylesi bir toplum için en geçerli yöntem olduğunu anlarız. Ne ki bu dönemi kendi şartları ve özgün yapısı içinde değerlendiremeyen kaynaklanan kimi yönteme ilişkin sorunlar yaşanmıştır daha sonraları. Bugün de içimizde savunucularının bulunduğu çarpık bir tevhid anlayışı geliştirilmiştir. Bu çarpıklık, asr-ı saadetin kendine özgü şartlarını ve imkanlarını unutarak, İslamlaşma sürecini motamot bu çağa taşımayı istemekten kaynaklanıyor. Gerekçe şu, bu dönem madem tamamıyla Mekke dönemine tekabül ediyor, o halde böylesi bir dönemde yapılması gereken, Allah Resulü'nün yaptığı gibi tevhid akidesini yerleştirmek, ahlak, muamelat ve eylemde o sırayı takip etmektir. Muamelat neyse ne ya, hele hele ahlakla, ihsanla, irfanla, nefis tezkiyesi ve ruh terbiyesiyle uğraşmak böylesi bir dönemde lüzumsuzdur. İşte tavır bu. Tutalım tartışılabilir olan bu teze amenna diyelim ve bu üslubu doğru kabul edelim. Ama aynı mantıkla yola çıktığımız zaman şimdi okuyacağım şu kerim ayetlerin Mekke'de nazil oluşunu nasıl açıklayabiliriz? Unutmamalı ki bu ayetler nazil olduğu sırada daha şarap küpleri kırılmamış, tesettür farz olmamış, faiz yasaklanmamıştı. Birçok farizanın adı bile bilinmiyordu. Devlet de yoktu ortalarda. Devleti iyi Müslüman olmanın şartı saymak yerine bu ayetlerden yola çıkarak önce yürek devletini kurmak gerekiyordu. Ayetlere dönelim, dinleyelim müttakilerin vasıflarını. Gece boyunca pek az uyurlar. Onlar seher vakitlerinde günahlarına istiğfar ederler, öz eleştiri yaparlar Allah'a karşı. Bu ayet Kur'an'ın ilk nazil olan ayetlerindendir. Gece az uyumak, seher vakitlerinde istiğfar etmek. Bunlar size neyi hatırlatıyor dostlar? Düşünün, bu ayet indiğinde daha oruç farz değildi. Zekat farz değildi, hac farz değildi. Daha içki haram değildi, tesettür farz değildi. Kumar yasaklanmamıştı, faiz yasaklanmamıştı. Evet, sen ey tevhidi ve akideyi ön plana alan arkadaşım, Mekke'de nazil olduğunda kuşku olmayan bu ayet senin Mekke'nde niçin hala nazil olmadı? Günahı en son ne zaman işlemiştik dostum? 5 yıl önce. Yok 1 yıl. O da değil 1 ay. Değil 1 hafta. Yok yok, az önce. Evet, bu doğru. Hayatımızda günah aramak için öyle çok uzaklara gitmeye gerek olduğunu sanmıyorum. Değil mi ki kişi hiç günah işlemese şu tuğyan selinin ortasında toplumun fısk ve fücur makinesi gibi çalıştığı bir ortamda ona sessiz kalarak yaşaması günah olarak yeter. Bu konuda kuşkusu olanlar İslam'daki emri bil maruf, nehyi anil münker, yani iyiliği emir, kötülükten nehi farizasının dayandığı nasları tekrar gözden geçirsinler. Bu durumda Allah'ın vestagfiru, İstiğfar ediniz Kur'an'ı emrine uyarak ve Zariyat suresindeki tavsiyeyi tutarak Rabbinin huzurunda havf ve haşyetle boyun bükerek son yaptığın istiğfar ne zamandı diye sorulsa cevabımız ne olurdu dostlar? Allah Resulü'nün ve sahabenin Mekke'sinde nazil olup da bizim Mekke'mizde hala nazil olmayan ayetleri okumaya devam edelim. Bakın, bu ayette Mekke'nin ilk döneminde nazil olan ayetlerden biri. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkarlar. Ayette geçen haşyet ve saygıyla korkmak bir ruh halidir ki kitaplardan öğrenilmez, yaşanarak öğrenilir. Genelde saygıyla korkanlar manası verilen müşfikun teriminde bile denge bariz bir biçimde görülüyor. Birbirine zıt gibi gelen saygı ile korku, aslında ferdin Allah karşısındaki ruh halini dengeleyen eşit iki ağırlık. Saymak ve korkmak. Saygı ve korkuyu birlikte duymak için mutlaka onu sevmelisin. İnsan sevmediği birine nasıl saygı duyar? Eğer seviyorsanız, sevdiğinizden korkunuzun tek bir sebebi olabilir. O da onun size olan sevgisini yıpratmak. Hemen sonraki ayetlerde bu denge kendini daha açık bir biçimde belli ediyor. Ve onlar Rablerine döneceklerinden dolayı verdiklerini kalpleri ürpererek verirler. Evet, vereceksiniz ama vermiş olmanın sevinci, şımarıklığı ve gururu yerine dönüp bir de ürperti duyacaksınız. Hem de ta yüreğinizde. Vermiş olmanın getirdiği umudunuzu, verdiğinizin kabulünden, amelinizin salih olup olmadığından emin olamamaktan gelen bir korku ile dengeleyeceksiniz. Eğer bu şekilde yapabilirsek, bir hayrı hayırlı bir usul, hayırlı bir niyet ve hayırlı bir gaye için yapan hayırlılardan olmanın muştusu da Kur'an'dan. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedir. Bu Mekki ayetler müminlerin gerçekten kurtulduğu müjdesini verdikten sonra kurtulan müminlerin vasıflarını sayar. İşte Kur'an'ın Mekkeli ayetlerinden birkaçı daha. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar boş şeylerin tümünden yüz çevirenlerdir. Onlar zekatı yerine getirenlerdir. Onlar ırzlarını koruyanlardır. Onlar emanetlerine ve verdikleri söze riayet edenlerdir. Onlar namazlarını koruyanlardır. Evet, Mü'minun suresinde yer alan bu ayetler yine Mekke'de nazil olan ayetlerden bir parça. Evet, devletli Medine'de değil, devletsiz Mekke'de. Yani akide ve tevhidin pekiştirildiği Mekke'de boş şeylerden yüz çevirmek gibi, emanete ve verilen söze riayet gibi bizim pek önem vermediğimiz konular işlenmekte. Bu tavsiyelerin devletli değil ama cemaatli Mekke'de yapılıyor olması, öncelikle Mekke devri Medine devri sürecini aynen her çağda geçerli görenlerin dikkatini çekmesi gerekiyor. Usul tartışmalarından öte bilinmesi gereken bir şey var. Bu ilahi tavsiyelerin iman çerçevesinin içini dolduran ihsan ve irfana ulaşmanın işaret taşları olduğu gerçeği. Sevgili dostlar, bilelim ki Resul olmadan önce de emin olan bir peygamberin ümmetiyiz. İmanını kaybetsen de eminlik vasfını kaybetmeyeceksin. Fakat şunu da iyi bileceksin ki en büyük ihanet imana yapılan ihanettir. Eminlik vasfını kazanıp düşmanlarımızın ağzından tescil ettirmedikçe vicdan aynasında mümin görünsek de toplum aynasında mümin yani emin olunan kimse olamayacağız demektir. Amelin değil imanın elbisesi, tevhidin süsü olan bu ilahi tavsiyeleri aktarmayı sürdürerek tevhid anlayışımızı tasih edelim. İşte şu ayetlerde Mekkeli dinleyin. Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Kalpleri Rablerinden saygı ile titrer ve hesabı verememekten korkarlar. Ve onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler. Ve kötülüğü iyilikle savarlar. Dünya yurdunu bekleyen güzel son işte onlar içindir. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahillerle muhatap oldukları zaman selam deyip geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyama durarak gecelerler. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar. Tasarrufları ikisi arasında orta bir yol yani dengeli olur. Bütün bunların tevhidle doğrudan ilgili olmadığını kimse söyleyemez dostlar. Eğer bunu söylüyor ya da bu kanaati besliyorsak ve bundan dolayı da bu erdemleri önemsemiyor veya erteliyorsak tevhidi doğru kavrayamamışız demektir. İşte çarpık tevhid anlayışından kastım budur. Takva, İrfan, ihsan gibi çeşitli kavramlarla ifadesini bulan iç zenginliğin elde edilmesi, fertteki tevhidi derinliğin bir tezahürüdür ve yürek devletini kurmak, bireysel süreçten toplumsal sürece geçişin sağlıklı olabilmesi için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu sebeplerden ikincisi olarak dini siyasileştirmeyi göstermiştim. Nedir dini siyasileştirme? Bir İslam büyüğünün özlü ifadesiyle, İslam dini, siyaseti ibadet, ibadeti siyaset olan bir dindir. Bu nedenle ibadeti formal anlamda alıp küçük bir alana tahsis ederek, kendisini böylesine dar anlamdaki bir ibadete adayanlardan, zalim ve fasık yöneticiler tarih boyunca hoşnut ve razı olmuşlardır. Hatta onlar ibadeti sokaklara, caddelere, kentlere taşımasın diye ayaklarına kadar gitmişler. İbadeti de kendileriyle birlikte kafese tıktıkları için onları ödüllendirmişlerdir. Yürek devrimini gerçekleştirip gönül coğrafyasını darul İslam edememiş bir insanın siyasi başarısı ne kadar parlak olursa olsun dış düşmanlar iç düşmanların da yardımıyla onu satın alırlar. Bir iç zaferle dengelenemezse dışta kazanılan başarılar çabuk hezimete dönüşür. Bu acı gerçeği bu ümmet az mı yaşadı? Kurdunu içinde taşıyan gösterişli bir meyve gibi olan bu aldatıcı başarıların acı sonuçlarıyla doludur bu mazlum ümmetin tarihi. Memur beyler, bir gün İslami çalışmalarıyla çevresinde şöhret bulmuş birini satın almak ya da susturmak istedikleri zaman, o kişi hakkında tuttukları dosyaların zaaf hanesine bakacaklardır. Zaaf hanesinin maddelerini her çeşitten tutkularınız, alışkanlıklarınız, tiryakilikleriniz oluşturur. Bu isterse bir sigara, isterse bir çay tiryakiliği olsun. Zaafınız paraya, mala, makama, kadına mı verirler ve alırlar sizi? Bazen insan bütün bir ömrünün hasılatını tiryakisi olduğu küçücük bir nesne karşılığında bile satabilir. Bu şeytanın da müminlere karşı kullandığı ezeli bir taktiktir. Bize kadar gelen meşhur rivayetlerde başka şeye karşılık imanı nasıl satın almak istediğinin çarpıcı örnekleri anlatılır şeytanın. Bu durumda yapılan tüm şeyler boşa çıkacak, sonuçta hidayet satılıp dalalet alınmış olacaktır. Üçüncü neden ise tepkisellik olarak göstermiştim. Manevi dünyamızı olgunlaştırmak iddiasında olan kimi disiplinlerin ve ekollerin varlığı hepimizin malumu. Bu çevrelerin söz konusu işi ne kadar gerçekleştirebildiklerini hepimiz görüyor. Güçleri, samimiyetleri, akidevi ve siyasi şuurları ayrı bir tartışma konusu. Söz konusu çevrelerin tümünü aynı kefede değerlendirmek haksızlık olur doğrusu. Ne ki genelde bu üslubu benimseyen kimi çevrelerin siyasi şuur bakımından bir sefalet ve hatta ara ara ihanet içerisinde olduğu görülmekte. Bunlar içerisinden İslam düşmanı yönetimleri meşrulaştırmak isteyenleri çıkabilmekte. Kimileri de bana değmeyen yılan bin yaşantısın felsefesine sarılarak ekolünün ve adamlarının selametini İslam'ın selametinden önde tutmakta. Söz konusu kesimden kimileri evrensel İslami uyanış karşısında düşmandan daha düşmanca bir tavır takınabilmekte. Son yıllarda Müslümanların sisteme entegrasyonu için statükonun bu çevrelerin elinde meşrep gayretine dönüşerek ümmet fertlerinin enerjileri heba edilmekte. Din eksenli değil de meşrep eksenli, cemaat eksenli, ekol eksenli, klik eksenli alınan bir terbiye sonucu dinin değil meşrebin kurtuluşu esas alınmaktadır. Bu olumsuzlukları daha da uzatmak mümkün. Ancak şunu iyi bilmek gerekir ki, kimi çevrelerin bazen hamakat ve cehaletten, kimi zamanda İslam'a ihanetten kaynaklanan bütün bu olumsuzlukları, İslam davasını omuzlama iddiasında olanların edepsizleşmesini, terbiyesizleşmesini, ihsan, irfan ve takva yoksunluğunu meşrulaştırmaz. Nefsi tezkiye ve terbiye etmek, Allah'ı tesbih, tenzih, tahmid ve zikretmek, Müslümanlar içerisinde belli bir zümrenin değil, Kur'an'a uyan herkesin şiarı olmalıdır. Takva, huşu, ihsan, havf, haşyet, rikkat bir zümrenin değil, Kur'an'ın ıstılahlarıdır. İslam'ın çizdiği insan modeline ulaşmanın reçetesi olan bu sembolleri, bu şiarları, ekmek teknesi haline dönüştürüp işletmeliğini yapanlara karşı gösterilecek tavır, ihsanı, irfanı, ahlakı, zühdü, takvayı, zikri, tesbihi, istiğfarı, nefis tezkiyesini, ruh terbiyesini göz ardı etmek değildir. Hele hele terk etmek hiç değildir. Bu çarpıklığa karşı gösterilecek en akıllıca tepki, müttaki olmak, zahid olmak, abid olmak, arif ve fazıl olmaktan geçer. Bu meziyetlere ulaşmak için sünefe olmaya, uyuşuk ve pısırık olmaya, yani tesbih kurbanı olmaya gerek olmadığını, uzlaşmacılık ve tavizkarlıkla bunların bir ilgisinin bulunmadığını ispatlamak, bu işin istismarını yapan çevrelerin tekelini söz konusu meziyetlere sahip çıkarak kırmak gerekmektedir. Sevgili dostlar, bir kesimin yanlışları bir başka kesimin fazileti olamaz. Tatlısu İslamcılığının kimseye bir yarar sağlamadığı anlaşılmalı artık. Duvarların yıkıldığı bir çağda müminin kalbindeki ve zihnindeki duvarlara bir gerekçe bulması biraz zor olacaktır. Haydi, bunları yıkmaya çalışalım. Bir seferberlik başlatalım. Bu öyle bir seferberlik olsun ki, yüreğe doğru gerçekleşsin. Herkes, kendi gönlünün çöle dönen, uçsuz bucaksız coğrafyasını yeşertmek için katılsın bu seferberliğe. Yüreğine sahip çıkamayanın yüreği işgal olunacaktır. Görmüyor musunuz? Topraklarınızdan önce yüreklerinizi işgal ediyorlar. Görmüyor musunuz? İşgale uğramış topraklar bir gün kurtulur ama işgale uğramış yürekler hiçbir zaman. Bilelim ki, yürek bir imkandır. Bin imkandır. Eğer yüreğiniz işgale uğramamışsa, başlayacak bir yeriniz var demektir. Teknolojinin değil, Allah'ın bir harikasıdır yürek. Onu tam kapasite kullanabilmenin yollarını öğrendiğimiz gün, sığlıktan kurtulup derinleşeceğiz, zenginleşeceğiz. Arif olmadan alim, müttaki olmadan mücahid olunamayacağını bilmemiz gerekiyor. Yüreğe hangi güç hakimse, bedene de tüm fonksiyonlarıyla birlikte o güç hakimdir. İşgal olunmuş bir yüreğin sahibinin hürlük iddiası beylik bir iddiadır. Kişi gönlünü neye kaptırmışsa, gözü de onda olacaktır. Kişi gönlünü kime kaptırmışsa, yüzü de ona dönük olacaktır. Başka değil. Haydi, hep beraber yüreklerimizi işgalden kurtarmanın savaşı için yüreğimize doğru bir sefer gerçekleştirelim. Yüreğini işgalden kurtaranlar ebediyen özgür olmanın, özgürlüğe ulaşmanın, özgürlükle birlikte güvenliğe ulaşmanın mutluluğunu yaşayacaklardır. Sevgili dostlar, Allah Resulü der ki, vücutta bir organ vardır. O bozulursa bütün vücut bozulur. O düzelirse bütün vücut düzelir. O kalptir. Buhari'nin naklettiği bu haberden de anlaşılacağı gibi, yaratılış bakımından paktir kalp. Ancak vücut ülkesinin başkenti olduğundan dolayı iman, ruh gibi dostlar da, şeytan, nefis gibi düşmanlar da orada örgütlenmeye çalışır. Devrimler, ihtilaller yürekte olur. Bu uçsuz bucaksız ülkenin en çarpıcı özelliği adında gizlidir. Kalp, yani değişken olan, halden hale giren, özetle dönek demektir. Bir kararda durmaması, gördüğüne akması, bir su gibi içine girdiği şeyin şeklini, mukalemun gibi içine girdiği ortamın rengini yansıtması, ona bu ismin verilmesine neden olmuştur. Yeri neresi mi? Ne önemi var bunun? İçimizdeki sonsuzluğu katletmişsek, yerini bilip bilmemek neyi değiştirir ki? Yok eğer yaşıyorsa o, kendisinden sizi haberdar edecek. Bu dünyanın en büyük devletine sahip olabilmek için önce böylesine müthiş bir imkanın, yani yüreğin farkında olmak gerek. İçimizdeki sınırsız ve sınıfsız coğrafyanın varlığından haberdar olmak gerek. Kur'an'ın iniş biçimi ve yeri konusundaki tartışmalarda kimi alimler arşı kalp olarak kabul ederler. Bu görüşü kalp konusundaki kimi ayetler de desteklemiyor değil. Mekansıza mekan olabilen kalp, insana şah damarından daha yakın olan Allah'ı konuk edecek kapasitede yaratılmıştır dostlar. Allah buyuruyor, andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliyoruz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yine Allah buyuruyor, biliniz ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız. Evet, bu müthiş mekan Allah'a tahsis edilip, Beytullah ve Arşullah kılınmamışsa, imkan zayi edilmiş demektir. Halk ozanımız Seyrani şöyle der, yere çakan iki çatal kazığı, ikiden birine eyler yazığı. Allah bir göğüste iki kalp yaratmamıştır diyor Kur'an. Bir kalp ya Allah'a tahsis edilmiştir ya da başkasına. Eğer Allah'tan başkasına tahsis edilmişse bu durumda Beytullah değil, Beytül Makam, Beytül Mal, Beytül Şehvet, Beytül Nefs ve hatta Beytül Şeytan olabilir. İnsanların önce yüreklerinden vurulduğu öylesine bir toplumda yürek devletini kurabilmiş kaç er çıkar? Öyle diyor Kur'an. Başkası değil, onların işlediği günahlar kararttı kalplerini. bu karayı, bu pası temizlemek elbet kolay olmayacaktır. Nasıl temizlensin ki? En çok kullandığımız organlar el, kafa ve kalp. Bunlar içinde de en çok kullanılan kalptir. Elimizi birkaç ay yıkamadığımızı düşünelim. Tiksindiniz değil mi? Ya ondan çok daha fazla kullandığımız kalp? Onun kirliliğini varın siz hesap edin. Bu kirlilik kalbi sonunda öyle bir noktaya getiriyor ki, kalp taşlaşıyor, katılaşıyor, duyarsızlaşıyor. İşte bunun Kur'an'ı ifadesi. Sonra kalpleriniz katılaştı. Taş gibi. Hatta daha da katı. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır. Öyleleri vardır ki yarılır, ortasından sular çağlar. Öyleleri de vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır. Yahudilerin Yahudileşme serüveninin anlatıldığı Bakara suresinin 74. ayetinde onları Yahudileştiren şeyin ne olduğu işte böyle dile getiriliyor. Yani katılaşmış, taş kesilmiş bir kalp. Eğer göğsünüzde sızlayan, özleyen, seven, inleyen, ağlayan bir yürek taşıyorsanız, siz cennetinizi içinizde taşıyorsunuz. Yok eğer göğsünüzde sızlamayan, inlemeyen, sevmeyen, duymayan, hissetmeyen, özlemeyen bir yürek taşıyorsanız, bir taş taşıyorsunuz. O zaman dinleyin şairin şu sesini. Taş, taş değil, barındır taş senin. Nasıl yaksın söyledi o ateş senin. Bir katılıktır dinamit söker mi yürekleri? Başın bir kez bu kalbe değmesin ey taş senin. Kazmayı kayalara değil kalplere vur ey Ferhat. Niçindir kırdığın bunca taş senin? Hani bir başka şair Asaf Halet de içimizdeki putları, Azeri biz olan putları hatırlatıyordu bir şiirinde. Ve diyordu ki, İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçesinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim? Kalp katılığı rahmet kıtlığıyla doğrudan ilgili bir olay olmasaydı, üzerinde bu kadar durmaz. Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık diyor Kur'an Yahudiler için. Daha doğrusu Yahudileşen İsrailoğulları için. Ve bize de ey ümmeti Muhammed, siz de ümmeti Musa gibi Yahudileşebilirsiniz mesajını veriyor. Kalp katılığının illeti olarak lanetlenmenin gösterilmesi oldukça ürpertici. Kalpler aynı zamanda sınanıyor dostlarım. Küçük kainat olan insanın bu müthiş dünyası her an sınanmakta ve fitnelerle karşı karşıya kalmakta. Kur'an, Allah'ın takva için kalplerini sınadığı kimselerden söz etmekte. Hele gündüzü olmayan bir geceyi yüreğe zimmetlemek demeye gelen kasvet, sonunda hidayetin, kalbin yakıtı olan hidayetin tümden kesilmesine neden oluyor. Ve diyor ki Kur'an, خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Allah, onların yüreklerini mühürledi. İşte böyle. Artık duymayan, artık söylemeyen, artık konuşmayan, artık görmeyen bir yürek. Gözü kör, kulağı sağır ve dili lal olmuş bir yürek. İşte bundan sonra artık dosya kapanmıştır. Mühürlenmiş ve imzalanmıştır. Vurandan başkası çözemeyecektir o mührü. Katılık kalbin felaketi, mühürlenmekse kıyametidir. Kalp gibi mükemmel bir coğrafyayı elden kaçıran devlet kuşunu elden uçurmuş demektir. Bu duruma düşmemenin en garantili yolu iç savaştır. İç savaş deyince ürpermeyin. Benim söz ettiğim savaş bambaşka bir savaş. İnsan hayatında her savaş fani, iç savaş bakidir. Çünkü her düşmanın bir gün dost olma ihtimali vardır da, şeytanın insana dost olmasının imkan ve ihtimali yoktur. Şeytan, savaşı önce yüreğinde kaybetti. Ardından cennetini kaybetti. Cenneti kaybetmenin faturasını kendisine değil, Allah'a ve insana çıkarttı ve şöyle dedi. Kur'an naklediyor. Madem öyle, senin beni azdırdığın gibi ben de onları azdırmak için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Şeytan ayette de belirtildiği gibi sırat-ı müstakim üzere, ne ki doğru yola eğri oturmuş. İnsanın da doğru yolda olduğu yetmemekte dostlarım. Sizin doğru yolda oluşunuz yetmemekte. Niçin doğru yoldasınız? Doğru yolda nasıl oturuyorsunuz? Daha doğrusu doğru yolda yürümek için, koşmak için mi bulunuyorsunuz? Yoksa eğri oturup gelen geçenin ayağına çelme takmak için mi? Doğru yolda insanın doğru yürümesi gerekmekte. Evet, şimdi de şeytan insana açtığı cepheleri sayıyor. Dinleyin Kur'an'dan. Sonra da muhakkak onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Bu ayette savaşın boyutları düşmanın kini ve gücü oranında büyüyecektir deniliyor adeta. Şeytanınki bir kuyruk acısı. Bu acı yeniden diriliş gününe kadar dinecek değil. Bu azılı düşman, Kur'an'ın deyimiyle aduvvun mubin, apaçık düşman, insana öylesine çok cepheden saldırıya geçmiş ki, insanın bu hiç uyumayan ve tatil yapmayan düşmana karşı çok uyanık olması ve ömürlük bir iç savaş başlatması gerekmekte. Evet, içten ve dıştan böylesine örgütlü, böylesine çok yönlü bir düşmanın ilk ve son hedefi kişinin imanıdır. Dolayısıyla imanın merkezi olan yürektir. Bu düşmanlar kalbi imanın başına yıkmaya, orayı insanın ebedi mutluluğuna yardımcı olamayan mal, makam gibi şeylerle doldurmaya çalışırlar. Şu durumda vakit geçirmeden bir iç savaş başlatmalı. Bu savaşın ömrü birkaç ay ya da birkaç yıl değil, bir ömür olmalı. Sürekli saldırı altında ezilen imanı ve onun mekanını bu saldırılardan kurtarmalı ve korumalı. Orayı kurtarılmış bölge haline getirmeli ve imanın hakimiyetini önce yürekte ilan etmeli. Salih amelden muhafızlar, nöbetçiler dikmeli. İçimizin ahalisini ayaklandırmalı ve önce içimizin dünyasında fitne kalmayıncaya, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar sürmeli bu savaş. Ondan sonra da orada kurulan yürek devletini bileklere, topraklara, ailelere, mahallelere, kentlere ve coğrafyalara taşımalı. Esaret içimizde dostlar. Bizi önce yüreklerimizde tutsak ettiler. İşgal altındaki bir yürekle, işgal altındaki bir kafayla hangi toprak parçasını kurtarmaya gideceksiniz? İmanları yüreklere mahkum etmişler. Yeryüzünün müstekbirleri sizi önce yüreklerinizden vurmuşlar. Öyle olunca eliniz imanın iktidarından çıkmış. Gözünüz, kulağınız, zihniniz, şuurunuz imanın iktidarından çıkmış. Bu organlarınız imanın egemenliği altındaki hürriyetlerini kaybetmişler. İmana site olma istidadında yaratılan kalbimiz imana mahbes olmuş, imana zindan olmuş, imana mezar olmuş. Eğer görünen ve görünmeyeniyle, değerli ve değersiziyle imanımıza vurulan tüm zincirleri kırabiliyorsak, o zaman iman, gözümüze fer, gönlümüze nur, dizimize derman, dilimize ferman olacaktır dostlarım. Yani özetle iman, iman olacaktır. İman, iktidar olacaktır. Beden ülkesinin başkenti olan yürekte. Kirlilik içimizde dostlarım. Önce içimizi, sonra havayı kirlettiler. İçimizin çevrecileri yok ne yazık. Havayı ve çevreyi temizlemeyi başarsalar da içimizi temizlemek için harekete geçmeyecek onlar. Aksine daha da kirletecekler. Sistemleriyle, eğitimleriyle, iletişim araçlarıyla, kültürleriyle, modern tanrılarıyla, ikonlarıyla, sanemleriyle, vesenleriyle kirletecekler. Eğer biz kendi düzenimizi kuramazsak yüreğimizde, onlar kendi düzensiz düzenlerini yüreğimize kadar sokacaklar dostlarım. Ve asıl felaket İşte o zaman başlayacak. İşte asıl korkulması gereken budur dostlarım. Bu sayılanlardır. Onlar düzenlerini ta yüreğimize kadar sokmak için her yolu deniyorlar. İyi bilesiniz. Ve yine unutmayasınız ki, böylesi bir işgale biz Müslümanlar asla, asla razı olmamak zorundayız. Yürek işgaliyesi olarak ödemeyi vaat ettikleri dünyalıkları, yerinde ve sırasında yüzlerine çalmayı bilmeliyiz dostlarım. İmanımızın pislik içerisinde kıvranmasına, esaret altında inlemesine, iktidarının elinden alınmasına sessiz kalmamalıyız. Reddetmeliyiz şirkin her türünü. Şirkin içerisindeki hak bizi aldatmamalı. Bilmeliyiz ki şirk kavram olarak içinde hak bulunan batıl anlamına gelir. İçinden hakkı alınmış batıla şirk değil ilhad derler. Ve reddetmeliyiz tüm sahte ilahları. Rabbimiz yetmeli bize. Kur'an da öyle demiyor mu zaten? Allah kuluna yetmez mi? Eleysallahu bi kafin abde. Yeter. Yeter elbet. Eğer böyle yaparsak imanımız hürleşecek, hürleştikçe gürleşecektir. Bunu yüreğimizi ırmak gibi çağlattığımız gözyaşlarıyla yıkayarak yapacağız. Fikirle, zikirle, şükürle, irfanla, ihsanla, takva ile yapacağız. Ama her şeyden önce namaz ve dua ile yapacağız. Evet, yukarıda sayılan erdemlere ulaştığımız vakit devrim içimizde gerçekleşecek. Yürek ülkemize iman hakim olacak. Yani Darul İslam olacak yüreğimiz. Sınırsız ve sınıfsız yürek devletimizde bir ferdi dışarıda kalmamacasına konuk edeceğiz İslam ümmetini. Ve bu ümmetin garip çocuklarını, yitik çocuklarını, öksüz ve boynu bükük çocuklarını. Böylece önce içimizde oluşturacağız vahdeti. Vahdet taciri değil, gerçek muvahhid olacağız. Ve Allah'a layık bir hale gelecek yüreğimiz. Kuluna şah damarından daha yakın olan Allah'ı buyur edeceğiz. Ey mekandan münezzeh olan, senin için istiğfarımla temizleyip, gözyaşımla yıkayıp, zikir ve tesbihle süsleyip, ilim, irfan ve hikmetle döşeyip, takva ve ihsanla aydınlattığım yüreğime buyur diyeceğiz. O zaman anlayacağız şairin şu dizelerini. Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Ve temiz et gönül evini, yar gelecek kondurmaya diyen Yunus'a selam yollayacağız. Elbette Allah o zaman rahmetiyle buyuracak, mağfiretiyle buyuracak, sekinetiyle buyuracak, tecellisiyle doyuracaktır. Asıl o zaman gerçekleşecek selim kalp. İçimizdeki fırtına taşa dönüşmemişse eğer içimiz, işte o zaman dinecek. Gönül okyanusu sükunet bulacak. Böylece içimizdeki dünyanın keşfi yeniden gerçekleşecektir. Dinleyin Kur'an'ı. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin olur. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. İşte bu iç savaşın zaferidir. Artık yürek devleti kurulmuştur. Onu kurmak bir savaşı gerektiriyorsa, korumak ve dışarı taşımak bin savaşı gerektirir. Durmak isteseniz de duramazsınız artık. İçinizdeki saadetin öbür adı olan yürek devletini yaşadığınız dünyaya hakim kılmak için gerekli olan eylemleri yüreğiniz size danışmayacaktır bile. Organlarınız ona muhalefet etse de, aklınız onu onaylamasa da, o kendine özgü yöntemlerle ve imkanlarla gerçekleştirecektir görevini. Biliyorsunuz dostlarım, gönül ferman dinlemez. İşte o zaman nicedir yayınını durduran yüreğiniz başlayacak yayın yapmaya. İçinizdeki dünyanın en hassas radarları, göğün ve yerin sevap görüntülerini yakalayarak kaydedecek yürek arşivinize. O zaman yalnız bilmeyip anlayacaksınız. Yalnız bakmayıp göreceksiniz. Yalnız işitmeyip duyacaksınız. Ve yalnız ot gibi yaşamayıp hayatı sizin edeceksiniz. Her ayet içinizde yeni bir ufuk açacak. Allah'ın göğsüne bir inşirah verdiği, Rabbinden bir nur üzere olan biri olacaksınız Kur'an'ın ifadesiyle. en gelişmiş telsizlere, telefonlara, telex ve fakslara ve tele ile başlayan daha ne varsa bütün hepsine taş çıkartan bu yürek imkanı işler duruma getireceksiniz. Rabbinizle aranızdaki ilişkiyi o hassas cihazla kontrol edeceksiniz. Artık dostlarınızla yüreğinizle haberleşeceksiniz. Sevdiklerinizi yüreğinizle çağıracaksınız ve bir yere siz varmadan önce yüreğiniz gidecek. O sizi sürekli uyaracak, otokontrol yapacak. İşte yürek bu hale gelecek. Yüreğin bu hale gelmesi için yürek gibi muhteşem bir toprağın ona uygun bir iklime kavuşması gerek. Öyle bir iklime girmedikten, öyle bir mevsimi yaşamadıktan sonra yürek uçsuz bucaksız bir bozkıra dönecektir. Peki sormak gerekmiyor mu? O halde bu iklim nasıl sağlanacaktır? Önce bir ayet. Cennete girmeyi hak eden müminler dediler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahillezî. اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Evet, Allah'ı razı etmeye koyulmuş müminin hüznü cennette bitecek. Bu gerçeği güçlendiren bir sözü de Allah Resulü vefatı sırasında başucunda ağlamakta olan Fatıma'sına söylüyordu. Ve diyordu ki, ağlama kızım, baban bir daha acı çekmeyecek. Evet, o güne dek hep acı çekmişti. Çünkü o çok şey biliyordu. Onun bildiğini bilen her kim olsa öyle yapardı. O da öyle demiyor muydu zaten? لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, kesinlikle az güler, çok ağlardınız. Onun bildikleri bir yana, ya onun yaşadıkları dostlarım, hem yetim hem öksüz. Ardından bir bir kaybedilen dayanaklar, Abdülmuttalip, Ebu Talip, baba, anne, Hatice ve peş peşe gelen evlat acılar. Tabii bütün bunları bastıran da nübüvvetin ağır yükü. Bu nedenle o çok ağlamış, az gülmüştü. Ve daha bilmediğimiz nedenlerle çok ağlamış, az gülmüştü. Neden gözyaşından söz ediyorum? Çünkü iklimden söz ediyorum. Her bahar yağmurla gelir. Yağmuru olmayan bir bahar düşünebiliyor musunuz? Düşleyebiliyor musunuz? İşte yürek tarlasının yağmuru, rahmeti de gözyaşıdır. Kan, ter ve gözyaşı. Bu üç damla azizdir dostlar. Bu üç damlanın karıştığı şey de azizdir. Neyin uğrunda olursa olsun samimi olarak bir dava uğruna dökülen kanların karşılıksız kaldığı görülmemiştir. Ter de öyle. Kim çalışarak ter dökmüş de karşılığını almamış ki? Bu ister mümin, ister kafir olsun. Herkes için geçerli. Öyle diyor Kur'an. İnsan için. İnsan için yalnız çalıştığının karşılığı vardır. Müslüman için demiyor. Mümin için demiyor. İnsan için diyor. Onun için, insan için yalnızca çalıştığının karşılığı vardır. Gözyaşı da öyle. Zulme uğramış birinden dökülüyorsa o damla düştüğü yeri yakacaktır. Bu üç damla bedeldir. Bu bedel ödendiği zaman elde edilen şey meşrulaşır. Kan toprağın, ter ekmeğin, gözyaşı, yüreğin bereketidir. Ve öyle diyor Kur'an. Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُوا Ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Adeta soruyor Kur'an, nasıl beceriyorsunuz bunu? İmanınızın, Kur'an'ınızın, coğrafyanızın esir edildiği, insanınızın manevi bir soykırıma uğradığı, tüm değerlerinizin yağmalandığı, sayısız civanın yüreğinden vurulduğu, yüreklerinizin kundaklandığı bir ortamda hala nasıl gülebiliyorsunuz diye soruyor adeta. Gerçekten nasıl becerebiliyorsunuz bunu? Biliyorum, buna becermek demezler. Gaflet derler dostlarım. Vurdum duymazlık derler. Hamakat derler. Eğer bilseydi gönderimiz Efendimizin bildiğini, çok ağlayıp az gülecektik. O yakin derecesinde biliyordu gazabı, kahrı, cehennemi. Bu gerçeklerin arifiydi o. Biz de bunları irfan derecesinde bilseydik,
onun gibi yapacak, çok ağlayacak, az gülecektik. O sorumluluğunun şuurundaydı. İnsan olma sorumluluğu, akıl taşıma sorumluluğu, yürek taşıma sorumluluğu, irade taşıma sorumluluğu, insanın omuzlarına bindiği zaman, gerçekten sorumluluğunun şuurundaysa insan, Allah'a bunların şükrünü eda etmek gibi bir mesuliyeti varsa ve bunu da biliyorsa, işte o zaman çok ağlayacak, az gülecek. Sorumluluğunun şuurunda olan her insan da böyle yapması gerekmiyor mu? Evet, bilseydik göğsümüzde nükleer bir güç merkezi taşıdığımızı ve bunun her gün üzerine yağan günahlarla paslandığını, bu pası çözecek tek kimya olan gözyaşını bir umman gibi salacaktık gecelerin koynuna. Eğer bilseydik günah hedeflerini 12'den vuran istiğfar silahının mermileri gözyaşıdır, gönlümüze gözümüzden bir ırmak bağlayacaktık. Eğer bilseydik dualarımızı yüce makama tez ulaştırmanın en emin yolu, onlara gözyaşından kanatlar takmaktır. Yunus gibi ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk diyecek. Ya da Fuzuli gibi arızın yadıyla nemnak olsa müjganım nola. Zayi olmaz gül temennasıyla vermek hare su diyecektik. Eğer erseydik sırrına yevme la yenfe'u malun ve la benunun. Yani o gün ne evlatlar ne de mal fayda verir. Bir kalbi selime sahip olmak için değil bir kaç damla yaşı, belki bir çift gözü bile feda edecektik. Çünkü o gün Kur'an'ın dediğine göre يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ancak Allah'a getirilmiş, selim bir kalp fayda verirmiş. Öyle diyor Kur'an. Eğer bilseydik her gün en çok kullandığımız organların başında elimiz, zihnimiz ve kalbimiz gelir. Bu üçü içerisinden de en çok kullandığımız ve kirlettiğimiz kalbimizdir. Onu pislik içerisinde koyduğumuz için, Allah korkusundan dökülen yaşlarla yıkamadığımız için hayıflanacaktık. Eğer imanın neler çektiğini onun yerinde olup anlayabilseydik, ağlayabilecektik. İhsan düzeyinde inansaydık Allah'a, azaba, İkaba, mizana, hesaba, gözümüzden yaş değil kan akıtacaktık. Öyle buyurmuştu ya, Yesripli delikanlı için Resulullah, Allah korkusu kardeşinizin yüreğini dağladı. Çünkü delikanlı, kıyamet ayetleri okununca, Resulullah'ın ayakları dibine yığılıp kalmıştı. Evet, bütün bunları anlayabilseydik, ağlayabilecektik. Melali bilmeyen nesle aşina değiliz diyordu Haşim. Biz aşina olduk ey şair. Hem de öylesine aşina olduk ki, bu İslam irfanının nebevi yöntemlerini romantizm sayanlarımız bile çıktı içimizden. Ve netice anlayamayanlar ağlayamazlar dostlarım. Hatta ağlanacak hallerine gülerler. İşte biz böyle olduk. Peki yürek ülkemizi böyle bir iklim ile bahara dönüştürdüğümüz zaman ne olacaktı? Bu ülkenin uçsuz bucaksız cennetindeki ağaçların meyvesi ne olacaktı diye soracaksanız eğer, vereceğim tek bir cevap var. Sevgi. Sevgi varlık sorusunun cevabı. Sevgi mahlukat ağacının tohumu. Sevgi yüreğin ölümsüz meyvesi. Sevgi, yaradan ve yaratılanıyla varlığın ortak sesi. Sevgi, insanın harcadıkça çoğalan tek sermayesi. Sevgi varlık sorusuna nasıl cevap olabilir diye soracaksınız. Cevap vereyim, şöyle olacak. Olmayan bir şeye sevgi duyulmaz. Sevmekten söz edebilmek için diğeri gerekli. Süje olmadan objeyi kim bilir? Sevginin söz konusu olduğu bir yerde elbette sevenlerle sevilenlerin varlığı kaçınılmaz. Ortada olmayan bir şeye sevgi duymak abes olur. İşte bunun için sevgi varlık sorusunun cevabıdır. Sevgiyi bilen, sevecek, onu paylaşacak birini arar. Çünkü sevginin en güçlü tezahürüdür paylaşmak. Sevgiyi paylaşmak isteyen, yaratmak gibi bir güce sahip değilse eğer, varlık içerisinden bir diğerini bulup sevgiyi onunla paylaşacaktır. Yok, sevgiyi bilen, yaratmak gibi bir güce sahip olan Allah ise kendisini seveni ve sevdiğini yaratacaktır. Tam Kur'an'ın dediği gibi. Onun işi bir şeyin olmasını istediği zaman ona sadece ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin olduğu gibi sevginin kaynağı da Allah'tır. Sevgi çağlayanının kaynağında O vardır. Yeryüzünde gelmiş geçmiş en büyük sevgi okulları yani dinler ona aittir. Dünyanın görüp göreceği en yetenekli sevgi öğretmenleri yani peygamberler onun okulunun mezunlarıdır. Aşkın ölümsüz kitabını yine o yazmıştır. Çünkü o vedud olandır. Yani çok sevendir. Yalnız o kadar mı? Elbette değil. Aynı zamanda çok sevilendir o. Nedeni yine aynı. Çünkü o veduddur. Kendi dilinden kendisini öyle tanıtmaktadır. Kendisini tanıyabileceğimiz en sağlam kaynakta Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tevbe edin. Doğrusu Rabbim çok esirgeyen, çok sevendir. Çok sevilendir. Yani veduddur. Onun sevmesinin öbür adı cennettir. Sevginin çözülüp eşyaya dönüşmesidir cennet. O yalnız seven, yalnız sevdiren değil, aynı zamanda sevindirendir de. Neyle olacak? Elbette ki cennetle. Hem çok sevenin, çok sevilenin çok sevindirmemesi düşünülebilir mi? Biraz önce onun vedud olduğunu söyledim. Ve vedud ismini açıklarken de hem çok seven hem de çok sevilen anlamına geldiğini söyledim. Bu anlamı bu isme ben vermedim. Bu ismin gramatik yapısı böyle. Vedud ismi feul vezninden mübalağa sigası ile gelir. Anlam olarak hem etken hem edilgen bir yapısı var. Yani fail olarak çok seven anlamına geldiği gibi mef'ul olarak çok sevilen anlamına da gelir. Allah'ın vedud olması demek onun çok seveceği ve onu çok seven birilerinin olması demektir. İşte bunun içindir ki başında söylediğimiz gibi sorduğumuz sorunun cevabı işte tam burada geldi. Sevgi varlık sorusunun cevabıdır. Mahlukatın sebebi olan sevgi tohumunun ekilebileceği en verimli toprak nedir diye sorarsanız, cevabım yürek olacak. Adını sevgi koyduğumuz bu çandır tohumlar değil de, vedud olan Allah'ın bağışladığı cins tohum, hamı alınıp nadaslanmış, taşı ayıklanıp keseyi kırılmış, emek ve işçilikle sürülüp gözyaşıyla sulanmış, selim bir kalbe ekilirse eğer, yürek harcadıkça çoğalan, bitmez tükenmez bir sevgi ambarına dönecek. Bu tohum bire on değil, bire bin, bire yüz bin veren yürek toprağının ölümsüz hazinesi olacak. Tıpkı Kur'an'da denildiği gibi. Ne dinliyordu? Seb'a senâbile fî kulli sümbületin mi'etu habbe. Yedi başak, bir taneden yedi başak ve her başakta yüz tane. Yani bire 700 veren bir tane. İşte sevgi yüreğe ekilen bir tohumdur, bir habbedir, bir hububattır. Ve sevgi bire milyonlarca verebilecek bir kapasiteye ve kabiliyete sahiptir. İnsan yüreğinin bu ölümsüz meyvesinden tam verim alabilmek için üç şey gerekli. Cins bir tohum, bakımlı bir tarla, fedakar bir bahçıvan. En kötü kalpazanlık sevgi kalpazanlığıdır dostlarım. Karşılıksız çek kesen türedi tüccar gibi, karşılıksız sevgi imal eden türedi sevgi tacirleri yaptıkları kalpazanlığın adını insanlık sevgisi ya da hümanizm koyabilirler. Nasıl olsa bir faturası yok. Kuru kuru bir sevgi olduktan sonra dağıtın gitsin. Ama sevginin bedelini ödemeye gelince, sevdiğinizin ifadesi olarak sevdiğinize fedakarlık yapmaya gelince, işte o yok. Neden yok? Çünkü sevginin temeli Allah için değil de ondan.
Kalpazanlığın bir başka türü de sevgiyi cinsellik zannetmek. Ya da günümüzde olduğu gibi fuhşun adını sevginin zirvesi olan aşk koymak. Ortalığı sahte sevgilerin ve sevgi sahtekarlarının kapladığı bir çağda gerçek sevgiyi ancak vahyin kılavuzluğunda bulabiliriz. Çünkü vahiy hem aşıkların hem maşukların en yücesi olan Allah'ın kelamıdır. Yani sevgiyi sevgiyle yaratan Allah'ın. Evrenin yaratılış hikmeti, insanın ölümsüz devleti, müminin dünyadaki cenneti, varlığın tek ortak serveti olan sevgi, aynı zamanda vahyin de çatısını oluşturur. Bu çatı, sevmek ya da sevmemek üzerine kurulmuştur. Bu ilahi üslup, sevginin belirleyici olduğu sonucuna götürüyor bizi. Sevgi, Allah'ın kişiyi vurduğu mihenk taşıdır. Evrenin sahibi, kendisine karşı isyan etme, karşı gelme yetisiyle donattığı insanı kahretmekten, ateşe atmaktan, azap etmekten daha çok sevmemekle korkutup uyarıyor. Allah'a itaatin illeti sevgi olarak belirirken, itaatsizliğin illeti de sevgisizlik olarak ortaya çıkıyor. Korku mu? O var. Olmalı da. Ancak illeti azap, gazap ya da cehennem olmak yerine yine sevgi olmalı bu korkunun. Yani Allah'tan korkan insan, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmalı. O sevmez diye korkmalı. Onun sevgisini ya yitirirsem diye korkmalı. Ya o bana bakmazsa, benden yüz çevirirse, bana darılırsa diye korkmalı. İşte korkunun temelinde de bu sevgi bulunmalı. Allah'ın kitabını sevmek ve sevmemek üzerine bina ettiğini söylemiştik. Şu ayetlerde sevginin insanın amellerinin belirleyicisi olarak nasıl kullanıldığına bir bakınız. Allah hainleri sevmez diyor Kur'an. Bir başka yerinde Allah tevbe edenleri sever diyor. Bir başka yerde Allah fesatçıları sevmez diyor. Bir başka yerde Allah müttakileri sever diyor. Bir başka yerde Allah haddi aşanları sevmez diyor. Yine Allah dengeli olanları sever. Allah ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez. Allah yolunda kurşunla kaynatılmış sağlam duvar gibi saf halinde savaşanları sever. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Allah temizlenip arınanı sever. İşte böyle devam edip gidiyor Kur'an'daki yüzlerce sevgiyle biten ayet. Kişinin niteliğinin tespitinde sevginin belirleyici bir unsur olduğunu bu ayetler size yeterince ifade etmiyor. Allah sever, Allah sevmez. Allah sever, Allah sevmez. Allah yakar değil, Allah sevmez. Allah sevmezse daha büyük ne bela olabilir ki? Allah severse daha büyük ne ödül olabilir ki? Öyle değil mi? Allah'ın yok. Neyin var? Allah'ın var. Neye muhtaçsın? Allah'ın yoksa anlamın yok. Allah'ın yoksa hayatının anlamı yok. Allah'ın yoksa değil hüznünün, değil acının, değil kederinin, sevincinin bile anlamı. Eğer Allah'ın varsa, anlamın var, hayatının bir anlamı var. Değil sevincinin, üzüntünün bile bir anlamı var Allah'ın varsa. Eğer Allah'lı bir hayat yaşıyorsan, değil neşenin, dertlerinin, ıstırabının, acının bile bir anlamı ve zevki var. İşte bunu bilen Allah Resulü, tıpkı Allah'ın kitabında olduğu gibi, sevgiyi belirleyici bir unsur olarak baş köşeye yerleştirmiştir. O dışarıdan bakınca sahibini negatif konumlara oturtacak kimi davranış sahiplerini söz konusu olumsuz davranışlarıyla değil de sevip sevmediğiyle değerlendirmiştir. Ashabı arasında olumsuz davranış sergileyen kimilerine karşı oluşan muhalefeti dengelemek ve aşırı gidenlere unutulan bir boyutu da hatırlatmak için birçok olayda Allah Resulü şöyle demiştir. Hayır, o kardeşiniz Allah ve Resulünü seviyor. Resulullah'ın sevgiyi belirleyici olarak gösterdiği birçok örnekten
Buhari ve başkalarının naklettiği yalnızca birisini aktarmakla yetiniyorum. Hazreti Ömer anlatıyor. Allah Resulü zamanında Abdullah isminde eşek lakaplı biri vardı. Hareketleri ile Peygamberimizi güldürürdü. İçki içtiği için Efendimiz ona ceza vermişti. Yine bir defasında içki içerken yakalanmış ve cezalandırılmıştı. Onun birkaç kez cezalandırıldığını gören biri, Allah lanet etsin, bu adam ne kadar da çok içiyor demişti. Allah Resulü, sus, ona lanet etme. Bilmiyorsun ki o Allah'la Resulünü seviyor diye cevap vermişti. Yine bir kezinde aklıma birçok örnek geliyor. Bir tek örnekle yetinmek istemediğim için birkaç örnek daha vermek istiyorum. Yine bir kezinde zina cezasına uğramış bir sahabinin cezası infaz edilmişti. Bu infazdan dönen iki kişi birbirlerine köpek gibi taşladık diyordu. Bu haber Allah Resulüne gelince onları çağırdı Resulullah. Ve onlara çok sert bir biçimde azarladıktan sonra, siz ne diyorsunuz? Vallahi o Allah ve Resulünü seviyordu diye onları azarlamıştı. Yine bir defasında Resulullah'ın Mekke üzerine yapacağı seferi Medine'deki sahabilerden bir tanesi olan Hatib bin Ebi Belta, çocukları ve eşi Mekke'de olduğu için onları kurtarırım gerekçesiyle haber vermek için yola çıkmıştı. Yani bir tür casusluk yapmak için yola çıkmıştı. Resulullah bundan haberdar olunca arkasından bir müfreze gönderdi ve yakalattı Hatib'i. Hatib, Mekke'nin üzerine yürümekte olan İslam ordusunu Mekkelilere haber vermek için gittiği yoldan geri döndürülmüş ve Resulullah'ın huzuruna çıkarılmıştı. Oracıkta Hazreti Ömer kılıcını çekerek, bırak da şu hainin cezasını vereyim ya Resulallah deyince, Resulullah'ın ona engel olurken verdiği tek cevap şuydu. Bırak ya Ömer, o Allah ve Resulünü seviyor. Evet, gördüğünüz gibi Allah ve Resulünü sevmek, yani sevgi bir mihenk taşıdır. Sevgi mihengine vurduktan sonra insanlar hakkında son sözünüzü söylemeniz gerekiyor. Sevgi mihengine vurduktan sonra kalp çıkan, sahte çıkan, sevgisiz çıkan hiçbir değer, hiçbir kıymet taşımıyor. Ama sevgi sınavından başarıyla geçen suçu ne olursa olsun sevgisiyle değerlendiriliyor. Tabii ki sevginin bedeli var dostlarım. Sevgi iktidar ise eğer, yürek beden ülkesinin başkenti olan yürekte sevgi iktidarsa, iman iktidarsa, bu iktidarın ayakta kalması için bir bedelin ödenmesi gerekiyor. Bu bedelden bir tanesi de vermek, yani fedakarlıktır. Sevgi vermektir. Sahip olduğunuz en değerli varlığı, yüreğinizi vermek. Vermek dediğimse öyle çıkarıp sunmak değil, paylaşmak anlamında vermek. Kişi başkasına veremediğinin, diğeriyle paylaşamadığının sahibi değildir dostlarım. Ya da kişinin sahip olduğu şey, başkasına verebildiği şeydir. Bundan dolayı yüreğine sahip olamayanlar sevemezler. Çünkü onların yüreği işgal edilmiştir. Çünkü onların yüreğine başkaları sahiptir. Yüreğine sahip olanlar sevebilirler. Yüreğine dünyanın sahip oldukları, yüreğine malın sahip olduğu insanlar, yüreğine makamın sahip olduğu insanlar sevemezler çünkü yüreklerine sahip değiller. Çünkü sevmek yüreği vermektir. Veremezler. Sahibi olmadığı bir şeyi bir başkası nasıl verebilir? Yüreği işgale uğramış bir insanın sevebilmesi düşünülemez. Çünkü orası işgal edilmiştir. Yüreğin iktidarı kendi ellerinde değildir. Onu bir başkasıyla paylaşamaz. Böylesine işgale uğramış bir yüreğin sahibi sevmekten söz ediyor, sevdim diyorsa, sevdiğine sahte adresli davetiye çıkartıyor demektir. Vereceğiniz şey ne kadar değerliyse, onu vereceğiniz yerde o kadar yüce olmalı. Daha doğru bir deyimle, verdiğinizin kıymetini bildiğiniz ölçüde seçersiniz verilecek kapıyı. Sevginin adanabileceği kapı Allah'ın kapısıdır. Sevgiyi o kapıya adamak, ona en yüksek değeri biçmektir. Sizden olan bir şeyi ölümsüzleştirmektir. Çünkü bir adağın sorumluluğu, adandığı andan itibaren adandığı kapıya geçer. Sevmek adamaktır dostlarım. Adağın tasarrufu adandığı kapıya aittir. Eğer sevginizi bir ölümsüze adamışsanız, onu da ölümsüzleştirmişsiniz demek. Allah'ı sevmek, sevgiyi ölümsüzleştirmektir. İlleti ölümlü olan sevginin kendisi de ölümlüdür dostlarım. İlleti ölümsüz olanın kendisi de ölümsüzdür. Bir sevgi ferde kendi kimliğini kaybettiriyorsa o sevgi sevgi değil, girdaptır dostlarım. Karşıdaki de sevgili değil, üzerine konan canlıyı eritip sindiren ve canavar bitki olarak bilinen nepenthes çiçeğidir. Kişiyi sevdiğinde kaybeden bir sevgi, üretici değil tüketici bir sevgidir. Züleyha'nın Yusuf'a olan sevgisi gibi. Hem kendisi tükenir, hem de karşısındakini tüketir. Çünkü o sevdaya kara çalınmıştır. Kontrolden çıkmıştır o sevda. Ak sevda iken kara sevda olmuştur. Kur'an'da Züleyha için geçtiği gibi yakıp tüketen bir şey olmuştur. Öyle diyor Kur'an, sevda onun bağrını yakmış dediler. Evet, onu tüketmiş, o da kendisini tüketenden intikam almak istemişti, hatırlayınız. Tabii bu intikam dönüp onu tüketmek biçiminde gösterecektir kendini. Onca sevgisine rağmen mi diye soracaksınız. Evet, onca sevgisine rağmen yapacaktır bunu Züleyha. Böylesine bir sevgi kimse için meşru değildir. Meşru sevgi aklı baştan almaz. Tersine aklı layık olduğu yere koyar. Bazılarının iddia ettiği gibi Allah sevgisinden dolayı akıl yitirilmez. Allah'ı seven onun yerli yerinde yarattığı ve hikmetle yerleştirdiği aklı nasıl yerinden eder ki? Nasıl sevdiğini söylediği zatın hikmetine müdahale edebilir ki? Böylesi bir şey Züleyha'nın Yusuf'a sopa çektirmesi ve bunu da sevgi adına, sevginin üst sınırı olan aşk adına yaptığını iddia etmesi kadar komik ve abestir. Ancak sevgili dostlarım, beşeri sevgi yüce olan aşkın sevginin tramplenidir. Beşeri sevginin üzerine çıkarak aşkın sevgiye ulaşmak için onu bir sıçrama tahtası olarak kullanmak mümkündür. Çoğu tarihe baktığınızda Leyla'yı sevenlerin çoğunun gelip durduğu son durak Mevla sevgisi olduğunu göreceksiniz. İslam'daki cihat farizası kulun Allah'a olan sevgisinin en yüksek tezahürüdür. Çünkü sevginin büyüklüğü yapılan fedakarlıkla orantılıdır. Kişinin sahip olabildiği en büyük değer candır dostlarım. Sahip olduğu o değeri en çok sevdiğini iddia ettiği zatın yoluna sevgisinin bedeli olarak koyar. Ona bu şekilde ispat eder sevgisini. Değilse ispat edilmemiş sevgi kof bir sevgidir. Kuru bir iddiadan öte bir değeri yoktur. O onu ne yaratan ne yaradılan ciddiye alır. Bu durumda varacağımız en doğru hüküm şudur dostlarım. Allah'ı çok sevenler kendini Allah'a, onun yoluna adayanlardır. Bu yüzden şehadet en büyük aşktır. Şehid ise aşkını kanıyla ve canıyla ispat etmiş ölümsüz aşk. Bu aşk öyle bir aşktır ki, bu aşk uğruna bir kez değil bin kez ölünür. Bu aşk insana, gül yüzlü güzel ölüm, seni bin kez ölürüm dedirtir. Bu aşkın peygamber dilindeki ifadesi budur. Aşkını kanıyla ispat eden şehidin bu eylemi dönüp dönüp tekrarlama isteğidir. Hem doğrusu da öyle değil midir? Aşık oldur kim kılır canın feda cananına. Meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canana vermektir kemali aşığın. Terki can derler bu derdin muteber dermanına. Evet. Böyle bir derdin en kesin dermanı terki can olsa gerektir. Sevgisini ispatlamak için gerekirse İbrahim gibi ateşin ortasına atacaktır kendisini seven. Senden istenildiğinde böyle ispat edeceksin sevgini eğer seviyorsan. Elbet o da ispat edecek seni sevdiğini. Kabzasında tuttuğu ateşe emrederek ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamette ol diyecek. Ateş de sahibinin bu emrini tutup sevgiyi yakmaya güç yetiremeyecek. Seven ve sevilene soğuk ve serin olacak. Fakat buna rağmen bu sevgiyi yıpratırım diye tir tir titreyeceksin. Hem canını adayacak,
hem sevdiği yıpratmaktan korkacaksın. Hem ateşe atlayacak hem de sevdiği kaybetmekten korkacaksın. İşte budur sorumluluk bilinci. İşte budur takva. Sevgili dostlarım, alçak gönüllülük sevginin yücelttiği kişilerde görülen bir erdemdir. Bunun tersi olan kibir ve gurur ise sevgi yoksulluğunun doğal sonucudur. Kerim ayetteki sıralama bunun en güzel delilidir. O onları sever, onlar da onu. Öyle diyor Kur'an. Ve devam ediyor ayet. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı izzetli ve onurludurlar. Evet, mutlak alçaklık anlamına gelen zillet bile sevginin yanına gelince kanatlanıp yükseliyor ve sahibini de yükseltip övülen bir erdeme dönüşüyor. Reziletken fazilet oluyor. Aynen alçaklık ifadesi gibi. O da öyle değil mi? Tek başına alçaklık iğrenç bir durum. Bir insana alçak deseniz üzerinize yürür. Hakaret sayılır. Gönlün, sevginin toprağı olan gönlün yanına gelince alçak kelimesi birden kanatlanıp fazilete dönüşüyor. Alçak artı gönül, yani alçak gönüllülük bir meziyet oluyor. Ve bir adama alçak gönüllü dediğiniz zaman ona iltifat etmiş oluyorsunuz. Asıl alçaklık, tevazu gösterilecek yerde tevazu göstermemek. Mümine karşı kibirlenmek, gururlanmak oluyor. İşte yukarıdaki ayette bu gerçeği ifade ediyor. Sevgisizliği, sevgisizliğin nasıl insanda gurura ve kibre dönüştüğünü. Sevgili dostlar, en iyisi siz başka şeyden değil, sevmemekten, sevememekten korkun. Tabii bir de sevgiyi yerli yerine koyamamaktan, her derde deva olan bu ilacı bir intihar aleti olarak kullanmaktan korkun. Sevgi gibi kökü ilahi olan bir duyguyu yanlışa alet ettiğinde Allah'ı karşında bulacaksın dostum. İşte bu noktada Allah kıskançtır. Resulullah'a dayandırılan bir haberde, Sa'd kıskançtır, ben Sa'd'dan daha kıskancım, Allah da benden daha kıskançtır buyurulur. Çünkü Allah'ın güzel isimlerinden biri de gayurdur, yani kıskanç. Kulunu uluhiyet ve rububiyet noktasında başkasından kıskanma olayıdır bu. Salt kendisi için yaratıp her bir şeyi emrine verdiği kullarının kendisi dışında ya da kendisiyle birlikte başka şeyleri ilah etmesine razı olmamaktadır. Başka şeylere tanrılık yakıştırmasına razı olmamaktadır Allah. Malın, makamın, paranın, kadının, mülkün ya da herhangi bir dünyalığın insan yüreğinde Allah'a verilmesi gereken yüreğin bunlara verilmesini istememektedir Allah. İşte bu yüzden affetmemektedir şirk. Gayur olduğu için, vedud olduğu için, çok sevdiği için kendisine ortak koşanların suçunu affetmemektedir. Çünkü onlar sevgiye ihanet etmişlerdir. Allah'ın kendisine olan sevgisine ihanet etmiştir. Şirk, insanın Allah'ın sevgisine olan ihanetinin öbür adıdır. Bu noktada herkesin, hepimizin sorması gereken bir soru var. Kimi nasıl sevmek? Kimi sevmek sorusuna doğru cevap bulmak yetmiyor. Kim için sevmek sorusunu da doğru cevaplamak gerekiyor. Birincisini doğru cevaplamak yetseydi, şeytan kovulmazdı. O Allah'ın Rablığını hiçbir zaman inkar etmedi. Lakin o Allah'ın sevdiğini sevmedi. Allah'ı sevmeniz, Allah'ın dediğini sevmenizden ayrı değerlendirilemez. Allah'ın sevdiklerini sevmiyorsanız, Allah'ı da gerçekte sevmiyorsunuz demektir. İşte şeytan bunu yaptı. Allah'ın sevdiğini kıskandı. Allah'tan kıskandı. Yani Adem'i. Allah'ı sevmesinde bir problem yoktu. Ama Allah'ın sevdiğini sevmediği için, Adem'i sevmediği için Allah'ı da sevmemiş sayıldı. Bu kıskançlıkla diğerini karıştırmayalım sakın. İkisi arasında illet farkı var. Hadi bunu siz de söyleyin. Evet, bildiniz. Sevgi illeti. Gayur'un kıskançlığının illeti sevgi iken, şeytanın kıskançlığının illeti sevgisizlik. Sevgisizlik ise hasetin öbür adıdır.
her hasetçi sevmediği için hasetler. Kimse sevdiğini hasetlemez. Onun için haset hastalığının en büyük tedavisi muhabbettir. Onu sevmek yetmez. Sevdiğini de onun için, yani Allah için seveceksin. Allah'ın sev dediklerini de seveceksin. Allah neyi ne kadar seveceğimizi vahiy ile belirlemiş, çizmiş sınırları. Bu sınırları iyi bilecek ve tecavüz etmeyeceksin. Onun sevginden başkalarına da pay ayırmana bir şey dediği yok. Yeter ki dozunu kaçırma. Sevginin kontrolünü elden bırakma. Neye ne kadar pay ayıracağını bil. Yeter ki Allah dışında sevdiklerini Allah gibi sevme. Bunu yaptıktan sonra yüreğini en büyük sevgini Allah'a verdikten sonra diğer şeyleri de sevmene Allah'ın bir şey dediği yok. İşte şu ayet bu gerçeği ifade ediyor. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden meskenler size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, Allah emrini gerçekleştirinceye kadar, Allah'ın gazabı gelinceye kadar bekleyin. İnce bir nokta var ayette. Babayı, kardeşi, kadını, hısım akrabayı saydığı halde anneyi saymıyor. Babayı saydığı halde anneyi saymamasının nedeni baba sevgisinin şartlı sevgi oluşunda. Baba sevgisi kazanılan bir sevgidir. Umutlar gerçekleşmediği zaman yeter. Evladından beklentileri vardır baban. Kendisinin gerçekleştiremediklerini o gerçekleştirecektir. Babasının kutsallarını koruyacak bir haleftir evlat baba nezdinde. Baba gerektiğinde çocuğunu Allah'tan ve onun yolundan alıkoyar. Eğer yukarıda sayılan amellerinin gerçekleşmesine evladının Allah yolunda oluşunu engel olarak görüyorsa, gözünü kırpmadan yapar bunu. Hatta daha ileri gider. Kendi kutsalları ve atasının kutsalları adına Allah'a karşı, Resul'e karşı savaştırır evladını. Baba evladıyla arasındaki sevgiyi emellerinin gerçekleşmesi uğrunda kullanabilir. Ama anneye gelince durum tamamen değişir. Annenin sevgisi hasbidir, karşılıksızdır. O her halükarda sever ve her halükarda sevdiğinin iyiliğini ister. Bilmiyor olabilir, cahil olabilir. Eğer karşısındakinin ebedi menfaatine aykırı bir istekte bulunmuşsa anne, bu kesinlikle peşin bir hesaptan dolayı değil, cehaletinden dolayıdır. Ama her halükarda sevgisi karşılıksızdır. Annenin evladına olan sevgisi şu cümlede ifadesini bulur. Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum. Karşılıklı bir sevgi ise bunun tam tersidir. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Bu ikisi arasında ise dağlar kadar fark vardır. Allah'a olan sevgi de karşılıksız olmalıdır. Ya Rabbi sana ihtiyacı var. Aslında her halükarda kulun Allah'a ihtiyacı vardır. Ama seni seviyorum, onun için sana ihtiyacım var noktası, işte Allah-kul ilişkilerinin, insan-Allah ilişkilerinin zirvesidir. Sevgi verilen bir şey mi, kazanılan bir şey mi? Bu soruya her ikisi de biçiminde cevap vermek mümkündür. İhlas da öyle değil mi? Kitapta her iki anlamıyla birden kullanılır. Muhlisin, ihlası kazananlar, muhlasin, ihlas verilenler. Elbet sevginin en garantilisi Allah tarafından verilen sevgidir. Bu çok çeşitli alanlarda kendini gösterir. Mesela iman konusunda. Diyor ki Kur'an, fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu sizin kalplerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. İman için sevgiden belirleyici olarak söz eden Kur'an, küfür için de aynı ölçüyü koyuyor. Küfrü sevmekten söz ediyor. Ve diyor ki, ey inananlar, eğer imana karşı küfrü seviyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyiniz, veli edinmeyiniz. Ya da onların otoritesini kabullenmeyiniz. En doğru ifadesi budur ayetteki. Sizden kim onların otoritesini tanır, onları otorite edinirse, işte zalimler onlardır. Şu bir gerçektir ki, küfre saplanmış bir baba, bir ağabey, bir kardeş bir yakın, bir akraba, bir hısım kim olursa olsun otorite edinmek, onu otorite edinmek aslında onun saplandığı küfrü otorite edinmek anlamına gelir. Çifte standardı tabiat haline getiren günümüz insanının yaşadığı vahim çelişkiyi ortaya koyan bu ayet, gerçekte yaygın bir ikiyüzlülüğe parmak basıyor. İnandığını iddia ettiği halde imana karşı küfrü sevenlerin, küfrü destekleyenlerin, küfrü savunanların baba kardeş de olsalar imanı sevenler tarafından otorite edinilmemelerini tavsiye ediyor. Sadece imanı sevip küfrü sevmemek yetmiyor. İmanlıyı sevmek, kafiri ve onların dostlarını da sevmemek gerekiyor. Onlar isterse inandıklarını iddia etsinler. İmana ve imanlıya dost olamazlar. Otorite olamazlar. Ancak müminin sevmeyeceği tarafı onun küfrüdür, kendisi değil. Onu seviyorsa Allah'ın yaratığı olduğu için sever. Mümin kafirin küfrüne düşmandır. Onun bedenine, onun varoluşuna, onun varlığına değil. Onun içindir ki mümin bir cennet gibidir. Yüreği bir cennet gibidir. O yüreği bir güneş gibi, o sevgiyi bir güneş gibi sadece güllerin değil, dikenlerin ve ısırganların üzerine de doğdurur. Yüreğindeki güneşi, sevgi güneşini sadece kuzulara, sadece koyunlara değil, çakallara ve sırtlanlara da doğdurur. İşte mümin yüreği böyle bir güneştir. Sevginin vazgeçilmez unsurunun diğeri olduğunu konunun başında ifade etmiştik. En büyük toplumsal rahmet olan ülfetin ön şartı nedir biliyor musunuz? Birlikte olmaktır dostlarım. Topluca sarılmaktır Allah'ın ipine. Yani cemaat değil, cemaat olmaktır. Ve işte tıpkı şu ayette ifade buyurulduğu gibi. Ve Allah'ın ipine hep birlikte sarılın. Bölünmeyin, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Evet, Allah'ın hatırlamamızı istediği nimetin ülfet olduğunu, sevgi olduğunu, muhabbet olduğunu ayetin devamında gördük. İşte sevgi, nimetinin şükrü, öncelikle sevgide birliğin sağlanmasıdır. Herhalde kimse sevginin olmadığı bir yerde birlikten, dirlikten, düzenden, vahdetten söz edemez. Sevgi tohumunda insan insanın kurdu değil, insan insanın cennetidir dostlarım. Sevgi iksirinin cennet haline getirdiği yüreklerinde konuklarlar birbirlerini. Öyle bir yürek ki çarşılarında sevgi satılır, terazilerinde sevgi tartılır. Ancak karşılığında para değil yine sevgi alınır. Sevgilerinin faturası yine sevgidir. Sevgi toplumunda çok kere severler ve sevgilerini tasadduk ederler, feda ederler. Sevgi toplumunda insanlar yeni tanıdıkları her insana yeni nazil olmuş bir ayet gibi bakarlar. Ve derler ki, gel seni bir okuyayım. Sen bana Allah'ın nazil ettiği yeni bir ayet. Sevgi toplumunun fertleri yüreğin işlevini iyi bilirler. Onu nükleer bir güç merkezi gibi kullanırlar. Sorunlarını sevgiyle çözmeye çalışırlar. Kendi aralarındaki kavgaları sevgiden, tokatları ise şefkattendir. Olağanüstü durumlarda sevgilerini tümden silmezler, parantez içine alırlar. Bu da 3 günü geçmez, geçemez. Sevgi toplumunda dövmeleri gerekiyorsa nefret ettikleri için, sevdikleri için döver. Birbirlerini tezgahlarına koyup tüketmezler, gönüllerine ekip o mümbit toprakta üretirler. Sevgi toplumunda yüreklere asılan sevgili pankartta şu yazılıdır. Vallahi birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Bu söz peygambere ait. Bu sözün sahibi olan sevginin baş öğretmeni, ashabını ara ara sevgi dersi veriyordu. Bir gün Hazreti Ömer'in elini tutmuş, tamam şimdi oldu deyinceye kadar onun yüreğine sevgi akıtmıştı. Biz bunu Müslim'deki bir hadisten öğreniyoruz. Sevgi, peygamberlerin ve onların davet mirasını üstlenenlerin, davetlerine muhatap olanlardan istedikleri tek karşılık idi. Nebilerin davetleri karşılığında bir ücret istemedikleri Kur'an dilinden sık sık vurgulanır. Çünkü maddi karşılığı olmayan bir eylem, fedakarlık ve samimiyetin en büyük delilidir. Peygamberler kendilerini çağırdıkları şeyde samimi olduklarını insanlara hatırlatmak için ücret almadıklarını,
ecri yalnızca Allah'tan beklediklerini sık sık vurgulamışlardır. Bütün bunlara karşın insanlardan bir tek şeyi istemelerine izin verilmiş. Ne demek izin verilmiş? İstemeleri Allah tarafından tavsiye ve teşvik edilmiş. Bu mükteseb bir hak olarak görülmüş. Nedir o bir tek şey? Tahmin edeceğiniz gibi yine sevgi. Dinleyin Kur'an'ı. De ki, ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İstediğim yalnızca yakın bir sevgidir. Sevmek kaynaşmaktır dostlarım. İnsanların birlikte olmalarının illeti sevgi olursa, o birlikteliğin ömrü de sevginin ömrüne eş olacaktır. Sevmek çoğalmaktır, artmaktır, üremektir dostlarım. Tarihte sevgiyi katleden birçok düşünce, yaşam biçimi ve sistem gelmiş geçmiştir. Fakat insanlığın değişmez değerlerini paraya tahvil eden, fazilete dayalı bir ahlakı yıkıp, üretim ve tüketime dayalı bir ahlakı ikame eden, sevgi, fedakarlık, samimiyet gibi erdemlerin yerine gösteriş ve ikiyüzlülüğe dayalı diplomasiyi yerleştiren modern dünya sistemi gibisi gelmemiştir. Reklam ve propagandaya dayanan modern dünya sistemi, sevgi gibi paraya dönüştürülemeyen değerlere hasımdır dostlarım. Derseniz, şöyle bir etrafınıza bakınız. Onu tahrip etmeyi, bunu beceremezse tahrif etmeyi amaçlamaktadır modernite ve modern hayat biçimi. Onu yok etmeyi beceremez. Çünkü sevgi yok edilemez. Ne ki ikincisinde, yani sevgiyi tahrif edip sahte sevgileri bol reklamla pazarlama işinde başarılı olmuşlardır. Fuhşun, çarpık ilişkilerin, putperestliğin adını aşk ve sanat koymayı başarmışlardır. Bu sayede sevgi tüketime elverişli bir hale getirilmiştir. Artık insanlığın yüce değerlerinden biri olan sevgiyi tutsaklık aracı olarak kullanmak mümkün olacaktır. İşte bunun adı da tutkudur. Gerçekte sevgi özgürlüğün üst sınırıdır dostlarım. İnsanı mahkum eden duyguya ise sevgi denmez. Tutku denir. Çünkü sevgi özgürleştirir, tutku tutuklar. Bu ikisini birbirine karıştırmamak gerek. Sevgi ile tutku birbirinden tamamen farklı şeyler. Sevmek bir şeyin içinde olmaktır. Tutku ise bir şeye kapılmaktır. Bir sele, bir kalabalığa, bir rüzgara kapılıp gitmek gibi kapılmak. Sevmek özgür kılmaktır demiştim. Tutku ise tutuklanmaktır. Tutkusunu sevgi zannedenlere söylüyorum. Elinizi kolunuzu bağlayan, iradenize söz hakkı tanımayıp onu teslim alan, aklınızın dizginlerini ele geçiren, sizi uysal bir binek gibi istediği tarafa sürükleyen şey, en büyük özgürlük demek olan sevgi olabilir mi? Düşünün hele bir. Cinsellik, alkol, uyuşturucu, mecnunluk ve serserilik, aşkın doğal birer sonucu gibi gösterilir çarpık sevgide. Bu kocaman bir aldatmacadır. Bunlar olsa olsa doyumsuz birinin kendisini içine atıp kaybolacağı bir girdap arama çabasıdır. Bu tip sevgilerde sevilen bir girdap görevi görür. O adeta bir intihar ağacıdır. Bütün bunlar sevgi ve aşk değildir. Tutkunun farklı yansımalarıdır. Böyle birinin maşukuna bakması bir tiryakinin tiryakisi olduğu şeye bakması gibidir. Yalnızlığını içki şişesinde balık olma düşüncesiyle gideren bir ayyaşla, yalnızlığını bir kadının cinselliğinde giderme düşü gören bir tutkunun ruh halleri birbirlerinden farklı değildir. Halbuki sevginin dinamiği ruhtur. Ve dostlarım, unutmayın, ruhun cinselliği yoktur. İnanan ruhuyla sever. O sevgide ön planda olan cinsellik değil, ruhun yani üflenen özlerin birbirlerine karşılıklı olarak duydukları iştiyaktır. Bencil kişi aslında değil başkasını, kendisini bile sevemez. Yaygın kanaatte olduğu gibi bencillik kişinin kendisini sevmesi değildir. Belki kendi kalbi beceriksizliğinin üzerine egosunu giydirmesidir. O üretememenin acısını, ilgisini kendi şahsına tahsis ederek çıkarır. Yalnızca tek bir kişi tarafından tüketilecek kadar kısır bir yüreğin ürününe nasıl sevgi diyebiliriz ki? Sevgi bir ummandır dostlar. Yüz ölçümü sınırsız olan bir yüreği bir kişiye tahsis etmek, sevgiyi hadım etmektir. Benliğinin dikenli tellerinden kurtulup, O yüreğin kıyılarına gelip dayanan herkesin girme hakkı vardır oraya. Sevginin sadece kendisine tahsis edilmesini Allah bile kullarından istememiştir. Onun istediği sevgide başka bir şeyin kendisine denk tutulması, en çok kendisinin sevilmesidir. Kur'an öyle diyor. İnananlar vellezine amenu eşeddu hubben lillah. İnananlar ise en çok Allah'ı severler. Modern insanın aşk adını verdiği yalnızlıkta iki kişi dünyayı, Allah'ı, Resulü karşılarına alıp bir limited şirket kurarlar. Bu iki kişilik şirketin adına da sevgi derler. Modern insanın hastalıklarından biri de sevmeye değil sevilmeye, beğenilmeye çalışması, bunun için olmadık kılıklara girmesi, bir yığın maskeler edinip insanlara gerçek yüzünü değil, maskeli yüzünü göstermesi ve sonunda maskesini kendi gerçek yüzü sanmasıdır. Sen oradan geçiver dostum. Sevgiyi üretecek olan yine sevginin kendisidir. Etken ol. Önce sev, sonra ne yaparsan yap. Hele tek taraflı tutkularda gerçek sevgi kendini hiçbir zaman göstermez. Sevgili adını verdiği ikonu memnun etmek için yaptıklarının yarısını insan Allah için yapsa belki de onu razı edecektir. Bu serüven bazen tarafların birbirlerinde yok oluşuyla son bulur. Maddi ya da manevi intihardır bu. İşte ulaşabildiği yer sadece cinsellik olan ve adına tırnak içinde aşk denilen ama gerçekte sevgiyle aşkla hiçbir ilişkisi olmayıp mahza tutku olan şey işte budur. Modern sistem insana ruh açlığını fark ettirmemek için habire oyuncak üretiyor. Aile bağlarını, toplum bağlarını, sosyal erdemleri zayıflatıp yok ederek bireyi önce yalnızlığa itiyor. Ardından yalnızlığını hatırlayıp onu yenmeye çalışanların rotasını saptırıyor. Ona yaşına göre oynayacağı oyuncaklar imal ediyor. O zavallı da bunları değiştire değiştire oynuyor, oyalanıyor. Bu oyuncaklar ona yalnızlığını geçici bir süre unutturabilir. Bir uyuşturucu etkisi yapabilir. Asıl tehlike bu oyuncakların ardındaki gizli maksadı göremeyip onlara güvenerek insanın sevebilecek yerlerini yok etmesidir. Bir kez toplumu bu hale getirirlerse gerisi kolay. Böylesi bir toplumda insanlar arası ilişkilerin illeti sevgi değil menfaattir. Herkes iki yüzlü değil iki yüz yüzlüdür. Olanca münafıklığıyla sergilenen çağdaş ilişkilerdeki yapmacık kibarlığa budalaca katlanmak zorundadırlar. Katlanmak ne kelime? Kendisi de aynı oyunu karşısındakine karşı oynamak zorundadırlar. Belirleyici gücünü sevginin oluşturmadığı modern ilişkiler tüketim, gösteriş, reklam ve sahtekarlık üzerine kurulmuştur. Bireyi makinenin bir parçası haline getiren sistem onun şahsiyetini hedeflemiştir. Onu en şerefli yaratık makamından indirip eşyalaştırmak ve eşyayı da onu indirdiği makama geçirmek istemektedir. Senden kutsadığı eşyayı tüketmeni, yalnızca tüketmeni istemektedir. Putperest batı medeniyetinin, ki batı toplum ve sistem olarak tarihinin hiçbir döneminde muvahhid olmamış, aldığı hakikatleri tahrif ederek almıştır. Üzerinde yükseldiği felsefe işte budur dostlarım. Leonard diye bir batılı bilgin, şöyle bir tespit yapıyor. Bu toplum dünyayı bir yörüngeye sokabilir. Aya ulaşabilir ama iki insan için birbirini boğazlama isteği duymadan bir hafta süreyle birbirleriyle uyum içinde yaşamanın yolunu henüz bulamamış diyor. Batı toplumları için. Onların bu hastalığı hangi topluma bulaşmadı ki? Şimdi nefreti insanın değişmez karakteri olarak tanımlayan Batı her yerde. Batı içimizde çünkü nefret içimizde. Onun girdiği yerde sevgi yaşayamaz. Zaten o da yaşamadı. Sevginin sahibi onu kendisinden yüz çevirenden aldı, onu tanıyanlara verdi. Tarih boyunca böyle olmuştur. Evet sevgili dostlarım, sonuç mu diyeceksiniz? Sonuç şu, sevginin sonucu olmaz. Sonu olmaz. Sonu olan sevgi olmaz, tutku olur. Aslında sevgiden söz edilmez. Çünkü sevgi yaşanır. Biz ise burada yaşanan, ancak yaşanarak duyumsanan bir şeyden söz ediyoruz. Onun için sonuç demek zorunda kaldım. Yakıtı tükenmiş bir yürekle bu dünyanın en zor yokuşunda nereye kadar çıkabileceğinizi hesaplayınız. Size Öncelikle uyarım budur. Kalp öyle bir taşıyıcı ki, taşıdıkları arasında iman var, Kur'an var, basiret var, feraset var, cemaat var, kırıp bitirmemişse tabii ümmet var. Nüfusu milyarları bulan bu yürek ülkesinin yüz ölçümü henüz hesaplanabilmiş değil. Bütün bunlar bir yana, orası mekansıza mekan olacak kadar, onu orada ağırlayacak kadar büyük. Bu sınırsız coğrafyada, bu sınırsız yükü çekebilecek taşıtın yakıtı da sınırsız olmak gerek değil midir? İşte o yakıt sevgidir dostlar. Değilse o muazzam yüke yürekten başka hangi araç, sevgiden başka hangi yakıt dayanabilir ki? Bir sonsuzu taşıyan sonsuz bir araca, sonsuz bir yakıttır sevgi. Onun için diyoruz ki, önce sev, sonra ne yaparsan yap. Kardeşini sevdin mi bir kez, kötülük yapamazsın. Eğer müminler elinizden, dilinizden emin olamıyorlarsa, sevgisizlik yüzündendir. Sevginin cennet demeye geldiğini, sevginin iman demeye geldiğini bir daha dinleyelim peygamberin dilinden. O diyor ki, vallahi birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Ve iman etmedikçe kesinlikle cennete giremezsiniz. İnsanın insana sunabileceği en ölümsüz hediyedir sevgi. Bir asrı, asrı saadet eden işte budur dostlar. Onlar aşkı öyle yüksek dozda yaşadılar ki, sonraki nesiller onların bu sevgi stoğunu yüzyıllardır harcaya harcaya bitiremedi. Buyurun, kuşağımızla biz bu sevgiyi tüketen değil üreten olalım. Öyle üretelim ki sonraki kuşaklara bile yetsin bu sevgi. Bilelim ki Medine önce yüreklerde kuruldu. Ona Mekke'de hamile kalmıştı müminler. Göğüslerinde bir muştu gibi besleyip büyüttükleri bu nur topu çocuğun doğuşunun adıdır Medine devleti. İçimizdeki devletten habersiz yaşayan bizlerin, dahası yürek devletini olumsuz davranışlarla kıyasıya tarumar eden bizlerin devletten söz etmesi şov yapmak olacaktır. Eğer dünyadaki insana ve insandaki dünyaya varlığın harcadıkça çoğalan ortak sermayesi sevgi hakim olmayacaksa nasıl sağlanacaktır insanın mutluluğu ve yüreklerin işgal altında olduğu bir toplumda sevmeyi neyle nasıl becerecektir insanlar? Hepinize sevgi dolu bir hayat diliyorum ve sizin ve benim için Allah'tan üç şey istiyorum. Sev bizi Allah'ım, sevdir bizi Allah'ım, sevindir bizi Allah'ım. Selam ve sevgiyle.
Bu eser Adım Prodüksiyon tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları Adım Prodüksiyon'a aittir. www.adimtv.com 0212 621 32 22 525 26 26